Farklı Düşün Podcast'inin 67. bölümünden merhaba. Ben Seyfettin Başseraç.
Ben Mert Bulan.
Mert, geçen hafta 2 bölüm kaydettik. Geçen hafta değil, ondan önceki hafta daha doğrusu. 2 bölüm kaydettik. Geçen hafta yayınlandı. Sen bir süre Antep'e gitmiştin. Yeni döndün sayılır değil mi? Birkaç gün oldu galiba.
Pazartesi döndüm.
Nasıl geçti? Kebap yedin mi diyeceğim ama kebap da yemiyorsun.
Vallahi abi iyi geçti dediğim şu açıdan iyi geçti. Yani ailemi çok uzun süredir görmüyordum. 3,5 sene falan oldu yanlış hatırlamıyorsam görmeyeli. O açıdan iyi geçti ailemle. Tekrardan bir araya geldim. Bol bol abimin arkadaşlarıyla zaman geçirdim. Benim çok fazla arkadaşım, hatta hiç yok diyebilirim. Antep'te arkadaşım yok. O yüzden abimin arkadaşlarıyla takıldım. Onlar da genelde böyle nasıl diyeyim açık görüşlü hani şehir insanlar böyle. Bir yere yemeğe gidelim mi derken bile işte bakıyorlar mertlik bir şey var mı orada diye. Kebapçıya götürmediler yani beni zorla. Orada böyle acı çekmedim yiyecek bir şeyler bulayım diye.
Kuru dolması falan var Antep'in öyle şeyler yemişsindir.
Abi zaten onlar fix. Ben onu evde sipariş verdim dışarıda yemedim de. İşte annem, nenenem, anneannem dolma yaptı. Ayıptır söylemesi. Burada da böyle yemek konuşunca çok şeyi garip hissediyorum da. Orada bayağı işte bana şeyler yapıldı. İşte peynirli börektir, işte dolmadır. Daha sonra farklı farklı restoranlara gittiğimiz oldu. Antep'te böyle mutfak sanatları müzesi diye böyle güzel bir mekan var. Varsa biz Antep'ten dinleyenler gitsin. Orada böyle Antep'e özgü yemekler var. Sadece kebaplar yok. Ama yani ben de ona şaşırıyorum abi. Nereye gitsem böyle menünün %90'ı kebaptan oluşuyor ki Antep hani öyle bir yer değil. Hani çok fazla 200-300 çeşit yemeği var. Ama hep böyle nereye gitsen et. Zor da sana et yediriyorlar. O yüzden böyle işte bir yere gidince işte şey yapıyorum dedim. İşte humus var mı mesela? İşte humus yiyeyim bari. İşte patates kızartmasıdır. Peynirli bir şeyler var mı? Börektir falan filan.
Falafel falan da vardır herhalde artık Araplar geldiği için.
Ya ben de onu düşünüyordum abi. Ya dedim gidin bir falafel falan yiyeyim. Bizde abi belki biraz bu şeyden ötürü. İnsanlar artık nasıl diyeyim çok haz etmiyorlar ya göçmenlerden ki anlayabiliyorum hani bunu. O yüzden herhalde şey yok onların kültürüne adapte olabilme ya adapte değil de yani onların kültürlerinden bir şey alma ya da işte onların kültürlerini deneme gibi bir
olay. Onlar açmıştır ya Suriyeliler açmıştır falafelci yok muydu abi?
Abi vardır da muhtemelen işte kimse gitmediğinden hani şey de yapamadık. Ya böyle bir mekan varmış gidiyorum ben gidelim gibi bir şey olmadı. Oralara da zaten sürekli şey yapıyor abi Suriyeliler gidiyor yani o biraz şey hani böyle bir etkileşim olmuyor işte Türk mekanlarına Suriyelilerin gelmesi işte Türklerin de Suriyeli mekan. Gerçi birkaç öyle bir gittiğimiz bir kafe falan oldu işte Suriyelilerin işlettiği vesaire ama hani bu yemek şeyini bir şekilde almamışız o beni üzdü. Ben hani onu da düşünüyordum çünkü Suriyelilerin falafeli lezzetli oluyor hani her Orta Doğu'daki her ülke biraz farklı bazıları top şeklinde yapıyor bazıları yatay falan böyle kendi şeyinden bir şeyler katıyorlar. Öyle bir beklentim vardı işte. Herhalde bilmiyorum artık o kimden midir? Hani onların da tabii bir suçu yok ama yani ondan dolayı böyle şey yok. Bir alışveriş gerçekleştirmemişiz mutfak kısmında.
Evet evet şey ben de mesela bu İstanbul'a gidiyorum o işte Suriyelilerin ya da işte Yemenlilerin falan Sudanlıların falan restoranlarına. Bazen mesela bir tane Türkçe bilen garson oluyor. O garson senin olduğun yerde değilse adamla böyle menüyü işaret ederek falan anlaşıyorsun. Demek ki gitmiyor yani çok fazla Türk bir tane Türkçe bilen garson olduğuna göre. Ama ben şey yapıyorum onların böyle baharatlı falan yemekleri ben çok ülkeyi gezdiğim için hani alışığım öyle şeylere. Severek yani özellikle mesela onların işte Fatih'e, Aksaray'a falan gittiğim zaman bir iki tane bildiğim yer var oralara mesela gitmeye çalışıyorum. Çünkü değişiklik olsun yani döneri her yerde yersin.
Öyle aynen. Ya ben de işte hep böyle farklı bir şeyler denemem şeyindeyim de işte insanlarda hep böyle nasıl diyeyim Antep'te lahmacun yiyeyim, kebap yiyeyim, lahmacun yiyeyim, kebap yiyeyim gibi bir mentalite olunca hani anlayabiliyorum hani talep olmayınca haliyle kimse de gidip ya ben Meksikan restoranı açayım demiyor Antep'te. Ya şeyde bile abi nasıl diyeyim böyle bir tane işte gene bir mekana gideceğiz. Ben hep bir şey yapıyorum önden bakıyorum menüde hani bendik bir şey var mı falan diye. Yani nasıl diyeyim böyle ismi olan bazı yemekler vardır değil mi? İşte dört peynirli pizza diye değil mi? Hı-hı. Yani atıyorum sen normal şartlar altında Hamburg'da dört peynirli pizza istesen de atıyorum İtalya'da dört peynirli pizza, İngiltere'de dört peynirli pizza istesen aynı şey gelir değil mi yani? Çünkü hani o dört peynirin hangi peynir olduğu bellidir. Yani Wikipedia'da açıp bakarsan yazılır. Ben de bakıyorum abi işte içerisine mesela hellim peyniri koymuşlar.
Kaşar peyniri.
Ha falafel mesela işte orada falafel yapmış. Falafel salatası yapmışlar.
Yerelleştirme var.
Ha yerelleştirme var. Üzerine de ne işte normalde falafelin yanına ne yersin abi? Sos olarak.
Tahinli.
Tahinli sos yersin değil mi? Yani bunu 100 kişiye sor. 105'i bunun tahin der. Nar ekşisi koymuşlar. Niye Antep'te her şeye nar ekşisi konur ya böyle işte salatalara masalara. Abi yani benim beklentim ben falafel yiyeceğim. Pita bireyin arasına falafel de koyarsın. İşte onun domatesi vardır, marulu vardır. Yanına da işte şeyi koyarsın. Tahin sarımsaklı böyle limonlu güzel bir sos hazırlarsın. Onu şey yaparsın, gezdirirsin. Onu yersin. Yok mesela. Hep böyle bir yerelleştirme, bir insanların böyle nasıl diyeyim alışkanlıklarına yönelik değiştirme tarzı var. O yüzden hani mesela gitmedi bu mekanı. Çok garip geldi bana.
Ben geçen şey gördüm ya AVM'de. Adam kıymalı pide söyledi. Kıymalı pide geldi. Üstüne mayonezle barbekü sosu sıktı herif böyle full.
O da iyiymiş.
Yani yorumu dinleyicilere bırakayım. Çünkü şimdi bir şey desem belki de seveni vardır.
Vardır abi.
Pilava ketçap sıkan mesela insanları ben eleştiriyordum. Baktım seveni varmış yani. Varmış. Pilava ketçap sıkılır mı abi? Ha, domatesli pilav falan güzel olabilir. Hani yapılır domatesli pilav. Yaz
ya işte pilavı. Meyhane pilavı oluyor bizde mesela. Domatesli, biberli. Mesela. Salçalı falan çok güzel.
De, ketçap yapay bir şey bile böyle şekerli, şeyli falan, ekşili falan bir tadı var. Bilmiyorum bir de böyle ucuz Bim ketçabı falan oluyor ya öyle mekanlarda. Of. Daha da kötü. Ay.
Bilmiyorsun çok toptan alıyorlar çünkü onları. Kuvayla falan alıyorlar.
Bim sponsor olmayacak bize.
Şeylere dolduruyorlar. Şişelerine dolduruyorlar.
Aynen.
Yani yemek kısmı biraz böyleydi abi. Ya biraz da ben mesela işte çok uzun zamandır Türkiye'deki hava yollarını çok denemedim. İlk defa böyle. Türk Hava Yolları'yla da daha önce de uçtum mu hiç hatırlamıyorum. Genelde Pegasus'la ya da Sun Express'le ben uçuyordum. Onlar daha uygun fiyatlı oluyordu. İlk defa bir Türk Hava Yolları'yla uçma şansım oldu. Yeni bir uçakmış. Şeyinin modelini falan hatırlamıyorum. Bizim Halil muhtemelen anında şap diye söylüyor da modellerini.
737 Max demedi mi ya? Bu öyle sürekli kaza yapan uçak. Ha.
Çok şükür bana bir şey olmadı da. Yeni alınmış. Böyle şey falan ben birincisi şeyden bahsedeyim. Bu ben Türk Hava Yolları'nın web sitesi ve uygulamasını inanılmaz kötü buldum. Yani ben bu kadar kötü olacağını beklemezdim. Çünkü Türk Hava Yolları hani bu markalaşma konusunda çok fazla yatırım yapıyor biliyorsun. Şeyleri falan yapıyorlar. Ünlüleri çok işte Morgan Freeman'dır vesaire böyle ünlüleri reklamlara çıkartıyorlar. Hakikaten çok umursuyorlar. Reklam filmleri falan. Çok kaliteli işler yapıyorlar. Ama yani web sitesi inanılmaz kötü. Yani burada sürekli bir loading ekranı falan çıkıyor. Sürekli kasıyor falan yani. Uygulama da aynı şekilde. Bana sanki React Native'le yazmışlar gibi geldi. Böyle bir webden esinlenilme elementler vesaire vardı. Orada da çok iğrenç bir arayüz. Kullanıcı deneyimi çok kötü falan böyle. Hiç hoşuma gitmedi. Bir de şey de mesela hoşuma gitmedi. Ben normalde abi mesela işte daha önce de bahsetmiştim işte Barcelona'ya gittiğim oldu, Lisbon'a gittiğim oldu vesaire. Oralarda abi hep yaptığım şey ben hiç bileti bastırmam. İnternetten hani check-in yaptıktan sonra Apple Wallet'a QR kodunu atarım. Şeyden geçerken işte boarding yaparken de QR kodu taratırsın, binersin uçağa. Yani sıfır kağıt masrafı. Hiçbir şekilde de o check-in kontrolüne gitmene gerek kalmaz havalimanında. Direkt yani ben güvenlikten geçip gate'e, kapıya yürürsün. Hani benim ideal uçak şeyim, deneyimim böyle oluyordu. Ama Türk Hava Yolları'nda abi işte webden check-in yaptığında QR kodunu indirip Apple Wallet'a da atamıyormuşsun. İşte iPhone'dan check-in yapman gerekiyormuş. İyi dedim QR kodu indirdim. Tam boarding yapacağız. Dediler ki işte bu sen internetten yapmışsın. Zaten herkes kağıdı çıkartmış. Bir tek hani ben orada vardım. Telefondan normalde scan edersin geçersin kapıda. Ondan sonra orada beklemek zorunda kaldım. Kadın çıktı gitti bana bilet yazdı falan. Yazıcıdan hemen bilet çıkardı falan. Hiç anlamadım yani niye böyle bir şeye gerek var. Bana saçma geldi. Bilmiyorum senin Türk Hava Yolları ile deneyimin oldu mu ya da uygulamasıdır vesaire bunlar konusunda ne düşünüyorsun?
Ya Türk Hava Yolları'nın uygulaması eskiden iyiydi. Şey de iyiydi. Web sitesi de iyiydi. Sonra bunlar böyle bir modern arayüze geçtiler bundan birkaç sene önce. Ondan sonra bir bozulma oldu hakikaten. İşte bir kere check-in kaçırdığım oldu benim açılış animasyonundan dolayı. Yani check-in süresinin kapanmasına 3 dakika mı ne vardı? Uygulamayı açtım 2 saat uçak uçuyor, bulutlar geçiyor, Discovery logosu. Muhtemelen bir iş güzel bir müdürün isteği üzerine yapılmış. Falan. Böyle 1 dakikalık falan bir animasyon uyuyordu yani yanlış hatırlamıyorsam. Login ol şeyi gir derken check-in süresi geçti. Yapamamıştım falan. Bayağı o zaman şey yapmıştım, kızmıştım yani kendi içimden. Ama ben uçak tarafında, havayolu tarafında hiç sıkıntı yaşamadım diyebilirim. Özellikle böyle şey uçuşlar olduğu zaman, daha uzun uçuşlar olduğu zaman hem uçakları çok kaliteli hem yemekleri, yemek konusunu çok iyileştirdiler. Bayağı kaliteli yemekler çıkıyor. Yani böyle dünyada iyi dediğimiz havayollarıyla direkt kafa kafa yarışabilecek seviyedeydi. Ben tabii en son pandemi zamanı falan bindim uçağa. Pandemi ilk senesi falan da herhalde. Yani Emirates'tir işte de var büyük. İşte Qatar Airways, Singapore Airlines. Bunları ben hepsiyle uçtum. Onların seviyesinde bir şeydi yani. Kalitesi var Türk Havayolları'nın. Son yıllarda ciddi arttı. O açılardan iyi olduğunu düşünüyorum ama tabii bilmiyorum Hamburg-Gaziantep uçuşu ne kadar iyi olmuştur. O da... Çünkü çok büyük bir uçuş değil açıkçası onu söyleyeyim.
Ya bir de yani önce şunu söyleyeyim hani burada eleştiriyor olma nedenimiz gömmek değil iyileştirilsinler diye yapıyoruz. Evet. Çünkü yani herkes ister abi yani işte Türk Hava Yolları'nın daha iyi bir şey olsun. O yüzden hani biz kendi alanımızda eksiklerini gördüğümüz şeyleri söylüyoruz.
Muhtemelen farkındadırlar çünkü yani böyle Miles & Smiles millerini falan bile kullanamıyorsun. Ya da işte Miles & Smiles kartının numarasını bile giremiyordun bir ara şeyi bilet alırken. Ki yani çok olması gereken bir şey yani içerisinde. Muhtemelen müdürlerin kulağına vesaire gidiyordur ama bunu düzeltmek için ne yapıyorlar? Bir de bunlar biliyorsun büyük yatırım yani işte UX ajans tutuyorsun. Yani tuttuklarını bildiğim için söylüyorum. Yazılım ekibi oluyor. Kendi içinde yapmıyorlar bunu. Genellikle outsource ediyorlar. Milyon dolarlık paralar veriyorlar. Bu bir kere başladı mı bitene kadar zaten 1,5-2 sene en az. Ondan sonra hadi bu olmadı bir daha değiştirelim'e gittiğin zaman yine bir 1,5-2 sene oluyor. Gibi bir durum var. Yani öyle bir kendi ayaklarına yanlışlıkla sıkmış olabilirler. Ya ben aslında biliyorum biraz böyle üstü kapalı konuşuyorum. İçeride neler döndüğünü içeriden birisinden öğrendim. Bazı problemler yaşanmış yani ürün yapılırken ama umarım toparlarlar çünkü şey yani çok iyi bir havayolu bence.
Ya şeye katılıyorum ya işte Antep-Hamburg direkt uçuşu olması bile yani hani muazzam bir şey. Çünkü ben hani hakikaten 3 saat 45 dakika falandı yanlış hatırlamıyorsam. 3 saat 45 dakikada burada zaten ben havaalanına gidiyorum abi. Hamburg'da söylemiştim daha önce de bisikletle gitmiştim yani çok yakın. Benim hani uçağın inmesinden eve gelmem yarım saat falan sürmüyor. Antep'te de işte babam havalimanından alıyor. Orada da işte tek çantayla gittiğimden. Baya yani çok kısa bir sürede hani ben Hamburg'daki evimden Antep'teki evime gidebiliyorum. Türk Hava Yolları sayesinde. Böyle bir hat koyduklarından dolayı. Umarım yani sürekli tutarlar. Çünkü ben daha farklı bir tarihi almıştım. Onu iptal ettiler. Erkene çekmek zorunda kaldım. O zaman baktığımda her çarşamba ve her pazar günleri direkt uçuş vardı Hamburg'dan Antep'e. Hani bu muazzam bir şey. Ama işte uygulamasıdır, işte QR kod, wallet'a webden şey yapamıyorsun, gönderemiyorsun. Sen mesela işte check-in sorunundan bahsettin. Sen onu şimdi belki şey yapacaklar ya daha önceden niye yapmadın check-in'i son dakikaya bıraktın diye de. Abi Türk Hava Yolları check-in için hatırlatma e-maili göndermiyor. Yani ben buna inanılmaz şaşırdım. Yani normalde 24 saat kal. İşte check-in açıldığı an değil mi? İşte bazı uçuşlarda 36 saatte falan. Sana şey gönderirler, hatırlatma e-maili gönderirler. Sen de hemen check-in'ini yaparsın. Türk Hava Yolları böyle bir şey yapmıyor. Hani muhtemelen dediğin gibi hani yazılımı belki outsource ettiler. Outsource ederken de böyle önemli detaylara çok değinmiyor. Outsource adam işte tasarımı yapacaksın. Çünkü hani kime gösteriyorlar? Hani şeyi göstermiyorlar. Son kullanıcıya test etmiyor da işte atıyorum şirketteki böyle hani bütün detaylara bakan kişiye göstermiyorlar muhtemelen işte. Atıyorum proje lideri kimse biz projeyi yaptık böyle böyle. O da açıyordur bakıyordur ha güzel olmuş güzel olmuş. Ya da işte nasıl brief'i nasıl vermişler onu da bilmiyorsun işte. Hatırlatma e-maili gönderilecek, QR kod webden indirilebilecek. Hani bu tarz şeylere dikkat ettiklerini sanmıyorum. Daha çok böyle hani ön planda olan şeyler. İşte sen ne diyorsun? İşte uçağın mesela içi muazzam. İşte entertainment sistemi var. Hani orada mesela atıyorum Dune filmi vardı. Hani çok güzel filmler falan da var. Gerçi ben izlemedim çünkü ekran muhtemelen Android tablet kullanmışlar. Ekranın parlaklığı o kadar kötüydü ki ya dedim ben filmi burada rezil etmeyeyim izleyip. Orada da mesela hani böyle bir sorun vardı. Şey veriyorlardı ekstra her kişiye. Tek kullanımlık kulaklık. Bayağı Çin malı. Çok bariz bir belli Çin malı kulaklık. Maliyeti muhtemelen 20-30 cent bir şeydir. Hani onu vermek yerine mesela şey yapsalar işte o tabletin Bluetooth'unu açsalar. Sen mesela ben AirPods vardı yanımda. Hemen aklıma şey geldi ya ben dedim bunu niye kullanayım? AirPods var. Hani noise cancelling özelliği de var. Uçakta kimseyi de duymam. Entertainment sistemine ben bunu bağlayayım. Oradan film seyredeyim vesaire istiyordum. Böyle bir özellik yoktu mesela. Hani böyle nasıl diyeyim? Çok ufak detaylar var ve bu detaylar aslında Türk Hava Yolları'nı hani en üst seviyeye çıkartabilecek şeyler. Yani işte atıyorum uçağın zamanda kalkmasıdır, yemeğidir, işte konforudur vesaire. Bunlar zaten hani her hava yolu yapabilir ama böyle çok ufak detaylara değiniyor olmaları bence hani Türk Hava Yolları'nı bir numara yapabilir. Entertainment sisteminde mesela podcast kısmı vardı. O çok hoşuma gitti. Gerçi 4 tane falan podcast vardı. Hani direkt şey düşündüm abi bizim podcast'ı da acaba koyabilir miyiz mesela? Koymak için ne yapmamız gerekiyor? Yani insanlar dinlesin ya da zaten hani podcast açık bir şey olduğunda mesela Apple Podcast'te Türkiye'deki ilk 100 podcast'i çekseler oraya otomatik olarak. Böyle bir insanların daha çok hoşuna gidebilecek bir sistem yaratılabilir ama hani böyle ufak ufak şeyler var. Yani ben bunları sadece bir uçuşumda hani sadece gidiş uçuşum benim Türk Hava Yolları'nı deneyimledim. Yani Türk Hava Yolları'ndan muhtemelen herhangi biri böyle 10 uçuş yapsa bunun gibi bir sürü detay çıkar. Bunları yapsalar yani muazzam bir havayolu firması olabilirlermiş gibi geliyor bana.
Evet. Katılıyorum.
Şeyde de son olarak belki bu Türk Hava Yolları konusunda yemek kısmında da dediğin gibi bende mesela bir su böreği vardı, bir toz koydular. Bir de kahvaltılık işte peynir, zeytin, ekmek, bal, bal değil reçel, tereyağı falan gibi bir şeyler vardı. Yanına da işte bir içecek veriyorlardı. Hani bu dahildi mesela işte şeye. Gelirken Sun Express kullanmıştım. Mesela orada dahil değildi yemek. Orada mesela şey tostun içerisine salam mı koyuyorlarmış? Etfime bir şey mi koyuyorlarmış? Orada mesela şeyi sordum ben. Hani böyle benim gibi vejetaryenler varsa onlardan da bilgilensin diye söylüyorum. Eğer böyle uzun uçuş yapacaksanız hani yemek falan veriyorlarsa.
Baştan seçtiriyorlar.
Aynen baştan seçmek gerekiyormuş. Ben onu seçmediğim için tostu arasındaki eti çıkartıp yemek zorunda kaldım.
Harika.
Ziyan olmasın diye şey tost ziyan olmasın. Yoksa orada şey söyledi bana kabin memuru dedi ki önceden şey yaparsanız bunu bile ayarlıyorlarmış. İşte atıyorum vegan yiyorsan belki peynirsiz tabii sana şeyi verecekler. Önceden hazırlıyorlarmış. Uçağa onu koyuyorlarmış. Onu da böyle detay olarak hani bunu düşünüyor olmaları bile aslında çok güzel bir şey. Evet. Onu da böyle detay olarak şey yapayım. Belirteyim istedim.
Kesinlikle. Yabancı hava yollarında bile mesela işte helal et hassasiyetim var falan diye seçebiliyorsun.
Hı hı. Mesela şeyde de çok şaşırdım abi. Sun Express'te de dönüşte bu yemek servisi falan ediyorlar ya. Abi yani hani araçta gelen her şey junk food. O kadar şaşırdım ki abi bayağı paketlenmiş şeyler. Hani birkaç
tane
ekmeği
ve suyu. O
tarz. Ha o tarz bir şey abi yani 3-4 tane falan böyle yemek tarzı şeyler vardı. Abi yani atıyorum koyulabilecek bir sürü şey var değil mi? Ama yani hep sattıkları şey millete işte çikolata satıyorlardı. İşte kola falan veriyorlar. Paketlenmiş sandviç vesaire veriyorlardı hiç.
Böyle ucuz hava yollarında havaalanında karnını doyuracaksın ya da şehirde havaalanına gitmeden önce iyi doyuracaksın. Sonra bir daha ihtiyaç duymayacaksın.
Aynen, aynen. Bir de
ben bir şey demeyeceğim.
Şeyden de biraz konuşayım istedim. Antep'ten belki sen soracaktın. Ben sen sormadan ben cevaplayayım istedim. Antep nasıl değiştim acaba hani o kadar seni ziyaret etmedikten sonra. Çünkü bana hep soranlar oldu. İşte nasıl oraya gittiğimde de Mert işte 3,5 senedir gelmiyorsun. Çok değişmiş bir vesaire diyenler oldu. Açıkçası yani biraz şaşırdım. Antep'i bilmiyorum abi sen gitmedin. Yani dinleyenlerden de var mıdır?
Gittim abi yani, niye gitmeyeyim? 3 defa sen, falan gittim ben Antep'e.
Kim Halil mi gitmedim demişti. Pardon neyse, belki ben onunla şaşırdım. Orada mesela hani insanlar bazen karıştırabiliyor. Hani doğuda bir şehir olduğundan dolayı böyle daha doğu ağırlıklı geleneklerin olduğu bir yer sanıyor ama Antep
doğunun Paris'i.
Aynen doğunun Paris'i derler. Öyle bir yer. Hani hakikaten çok gelişmiş bir yer. Hem de kültürel anlamda çok gelişmiş bir yer. benim fark ettiğim şey abi, Antep'te bayağı zengin varmış. Ben onu fark ettim. Yeni bir sürü mekanlar yapmışlar. Bir sürü nasıl diyeyim böyle cadde yapmaya çalışıyorlar. İşte herkesin böyle takılabileceği vesaire kafelerin mafelerin oldu. Zaten ne yazık ki Türkiye'de özellikle Antep'te hani sosyalleşme gidip kafeye oturmak oluyor. Alışveriş merkezlerine de çocuklu aileler genelde gezmeye gidiyorlar. Öyle bir şey sezdim. Ve akşam ondan sonra açık çok fazla yer bulamıyorsun Antep'te. Onu gördüm. Ama işte genel anlamda inanılmaz bana kalabalık geldi. İnanılmaz zenginlerin olduğunu falan. İşte arabalardan falan böyle. Ben Hamburg'da görmediğim araba modellerini işte Amerika'dan getirtmişler. Toyota'nın, Ford'un falan o şeyleri var ya. Truckları falan böyle.
Ford Ranger falan mı?
Aynen. O tarz şeyler var abi yani. Kocaman 4x4 falan böyle şeylerle gezenler vardı. Oradan anlıyorsun işte şeyini. Bu da zaten şeyden geliyor abi. Antep'te çok fazla fabrika var. Çoğu da halı üretiyor ne yazık ki. Benim böyle şansım oldu. Abimin arkadaşları dolayısıyla işte fabrika sahipleriyle görüşme şansım oldu. Böyle ara sohbet ettik. Orada mesela abi şeyi duyuyorsun sürekli. Herkes halı üretiyor Antep'te. Herkes halı. Halı da halı. Bir de şey değil hani el dokuma falan değil. Hani plastikten şeyden üretiyorlar ya. Herkes halı üretiyor abi. Şey gibi bu hani işte senin karşında bir dönerci tutar. Dönerci görürsün ya bakarsın çok iş yapıyor bu diye. Dur karşısına da bir tane ben açayım dersin dönerci. O mesela Antep'te yani halı sektörünü vurmuş durumda. Bütün organize sanayi böyle halı üretiyor falan. Biraz ondan şey yaptık. Ondan sohbet ettik biz. İşte arkadaşlarla falan. Kimse de çıkıp şey demiyor abi yani. Ya herkese de halı fabrikası var. Çıkayım da ben şu halı makinesini üreteyim diyen. Hani yedek parçasını üreteyim, şey yapayım falan diyen çok fazla yokmuş. O benim garibime gitti. Bir de son olarak şeyden de bahsedeyim. Ufak böyle bir anım oldu. Sen bilmiyorum belki biliyorsun. Koçak baklava diye. Antep'in meşhur bir baklavacısı vardır.
Evet. Buraya günübirlik geliyor İstanbul'a. Yiyebildiğin yerler var yani.
Aynen. Ben öğrendim şeye falan da hatta. Nusret'e de veriyorlarmış baklava. Havuç dilim baklava var. Bir gün abi yine oradaydık. Yani benim açıkça söyleyeyim ya. Neredeyse her gibi baklava yemişliğim oldu oradayken. Boş geçmedim yani hiçbir günümü. Orada abi bir gün işte Koçak orada şey yapmış. Çok büyük bir baklava yiyebileceğin mekan yapmış. Normalde baklavacılar abi gidersin baklavayı. Alırsın baklavanı çıkarsın gidersin. Bir tepsi baklava ya da 2 kilo baklava falan böyle alır gidersin. Orada abi ama oturabileceğin çay içiyorsun işte baklava yiyorsun. Bir de özel bir şey vardır çok kişi bilmez. Baklavacılarda börek de satılır. Baklava hamurundan yapılmış Antep peynirli börek vardır. Çok az yaparlar. Bazı baklavacılar sipariş üzerine yaparlar. Bu abi Koçak, Coşkun Koçak'tı sanırım. Sahibi abi muazzam bir mekan yapmış kocaman. Gidip orada oturduk işte çayımızı içtik baklavamızı yedik falan filan. Böyle abimin arkadaşıyla birlikte oturuyorduk. Ondan sonra abi arkadaşı dedi ki bu dedi karşıdaki dedi sahibi dedi. Görsen abi şey yapmazsın muhtemelen sahibi olduğunu düşünmezsin. Çünkü Antep'te de böyle bir olay var. Genelde insanlar çok mütevazı olur. Mekan sahipleri, fabrikatörler falan filan. Çok böyle abartmazlar. Ondan sonra ben de dedim ki ya dur dedim. Bu adamla oturayım da bir sohbet edeyim. Şeyi sorayım hamburger bir şube açar mı diye. Şansıma abi adam geziyor böyle genelde masaları gezerler işte misafirleri falan olur işte afiyet olsun falan dedi bize de. Ben de dedim ki birkaç dakikanızı alabilir miyim dedim. Ondan sonra buyur ettim işte masaya oturur musunuz falan dedim. Oturduk abi dedim ki ya dedim hani siz böyle mekan falan yapmışsınız. Hamburg'da bir tane şube ben dedim Hamburg'da yaşıyorum hani Almanya'da bir şube açmayı falan ister misiniz dedim. Böyle konuştuk ondan sonra da anlattı mesela işte ham madde sıkıntısı varmış. Fıstık bulmak çok zormuş. Kalifiye eleman bulmak çok zormuş. Ondan sonra tuttu benim kolumdan şeyi gezdirdi, mekanı gezdirdi. Bütün satışların büyük bir çoğunluğu online'a gidiyormuş. Muhtemelen işte sen söyledin işte günübirlik geliyor diye. Oraya da muhtemelen sürekli İstanbul'a sipariş çıkıyor. Çok mesela yatırım yapmışlar işte anlatıyor bana özel soğutma, doğal soğutma sistemleri kurmuşlar. İşte İstinye Park'taki bu... Balık kısmında mı neye kullanılan soğutma sistemi kullanmış. Böyle inanılmaz hani mekan yapmışlar. İnanılmaz yatırım. Ama yani şeyi görüyorsun yani şeyden çıkamıyorsun abi bir türlü. O kendi hani lokal maksimum vardır ya bir de global maksimum vardır. Antep'te onu gördüm biraz yani hani herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hani iyi de kazanıyorlar, kaliteli iş de yapıyorlar ama lokal maksimumdan kimse çıkamıyormuş gibi geldi. Hem İstanbul açılmak olsun ya da işte hem de ihracat olsun daha böyle Avrupa ülkelerine, hani doğudaki ülkelerden ziyade. Orada bunu gördüm, o biraz beni şey yaptı, üzdü. Umarım bu da yani bir şekilde, bilmiyorum kim teşvik edebilir, devlet teşviğiyle mi artık nasıl olur, farklı sektörlere yayılması ya da işte ham madde ya da kalifiye eleman sorunu varsa bunların çözülmesi gerek diye düşünüyorum. Hani bu da böyle oradaki hani tamamen sohbetimden kaynaklanan bir gözlemim oldu. Belki Türkiye'nin tüm şehirlerinde böyledir, bilemiyorum ama hani orada en bilinen baklavacısının bile bu tarz sorunlara sahip olması, işte fıstık bulamama ya da işte ham madde ve bulamama gibi sorunlara sahip olması biraz üzdü açıkçası beni.
Aynen. Onu aslında ihracatla çözebilirler yani, fıstığı da ham maddeyi de kalifiye elemanına gönderirsin yani, çok bence o kadar sıkıntı değil gibi ya, geliyor bana ama tabii işin içinde olmadığımız için bir şey diyemem yani.
Aynen, bana da öyle geliyor. Ben de dedim yani abi ne kadar zor olabilir değil mi yani, baklavayı yapıyorsun,
koy konteynere yolla.
Ama adam şey diyor, ben burada satacak şeyim yok diyor, baklava yapamıyorum diyor, o kadar hani kapasitem yok diyor. Yani şey gibi, scale olmuyor yani, hani bizde de genelde hani
ama böyle developerlar işte scale oldukça kalite düşer, o yüzden bence doğru bir şey yapıyor.
Adam bir yandan da onu diyor. Ben diyor hani burada yaparım ama bu sefer fıstığın kalitesi. Çünkü Antep'te aynen, hani en kaliteli fıstık böyle kategorileri vardır. En kaliteli fıstık baklavada kullanılır. Bir alt kalite işte atıyorum çerez olarak yersin falan filan böyle. Muhtemelen ondan dolayı da olabilir. İşte tereyağının ya da unun işte en iyisini bulmak gerekiyor falan. Hani onu, ama işte o durumda da şeyi teşvik etmen lazım. İşte o kalitede de üretim yapılması gerekiyor. İşte un. O kalitede un üretilmesi gerekiyor ki bu adam da scale edebilsin. İşte hem un üreticisi muhtemelen scale edemiyor. O scale olamadığı için baklavacı scale edemiyor. Böyle böyle. O yüzden hani şey olmuyor, daha çok insan yetişmiyor falan. Hani benim orada tek derdim şeydi, işte buradaki Alman arkadaşlara ya da işte yabancılara gerçek baklavayı yedirteyim. Yani çünkü burada da satılıyor baklava ama işte aynı kalite olmuyor. Böyle farklı gözlemlerim oldu.
İyi, güzel bir gezi olmuş senin için.
Aynen. Ya işte şeylerle konuşmak benim hoşuma gidiyor. Bir şeyler üreten insanlarla konuşmak benim çok hoşuma gidiyor. Şeyde de aslında bahsedecektim, unuttum. Gidiş uçağım 4 saat sürünce dedim ki izleyecek bir şeyler bulayım telefonda. İşte o entertainment sisteminden bahsettik ama şeyi mesela ben çok fazla kullanmıyordum. Bilmiyorum sen kullanıyor musun? Önceden torrent vesaire kullanıyorken çok kullanıyorduk da VLC player. Ben Almanya'ya taşındıktan sonra burada illegal olduğu için bayağı evine direkt kağıt gönderiyorlar. Burada kullanmak durumunda kaldım. Şundan dolayı Bilgem Çakır'ın çok güzel bir sohbeti vardı YouTube'da. Yaklaşık 4 saatlik. Dedim ki ben bunu tam 4 saatlik uçağımda izlerim dedim. Nasıl yapabilirim vesaire diye düşündüm. Bir tane abi çok güzel bir proje var. YTDLP diye. GitHub'da ben bunun linkini paylaşayım. Herhangi bir online video sitesinden videoları download edebiliyorsun bilgisayarına. Mesela işte bunda da Bilgem Çakır'ın videoları abi parça parçaydı. Bunu mesela şey diyebiliyorsun, bunları indir ama hepsini birleştir. Tek bir dosya yap falan diyorsun. Çat diye çekiyor, bütün dosyaları indiriyorsun. Ondan sonra da abi iPhone'dan VLC Player'ı kuruyorsun ya da iPad'ine VLC Player'ı kuruyorsun.
Orada Apple TV'de de var.
Aynen. Orada da şeyi aktif hale getiriyorsun. Sana bir IP adresi veriyor. Ondan sonra hop sürükle bırak yapıyorsun indirdiğin videoları. Çat diye iPhone'undan işte Twitch'den video. Koray bir anda çünkü birkaç videosunu indirmiştim. Twitch videosunu, YouTube videosunu vesaire izleyebiliyorsun. Bu da hani aslında beni biraz o uzun yolculuğu çekilebilir kıldı. Bilgem Çakır'ın o, gene ben muhabbetini koyarım linkini şeye. Böyle bir izleme metodu, çok kullanmadığım bir metottu. Onu kullanma şansı elde ettim.
Bu VLC, VLC Player şeyde Xbox'ın store'unda da var. Xbox'a da indirebiliyorsun. Hatta benim Apple TV işte 32 GB'lık olduğu için ve bir şekilde sistem dosyaları şişirdiği için ben öyle dosya atamıyordum. Sonra dedim ki ya bende şey var, Xbox var, Dolby Atmos'lu, Dolby Vision'lı konsol yani. HDR'lı falan. Dur onu atayım dedim. Hemen pat diye aktardı. Hemen oynattı filmi. Bir de altyazı falan da buluyor sana. Torrent kullanan arkadaşlar için. Bölümün direkt ismiyle arayıp sana istediğin dilde altyazı falan da getiriyor ona uygun. Böyle güzel bir özelliği var VLC'nin. VLC açık kaynak olmasına rağmen developer çalıştıran ve developer'a para ödeyen bir kuruluş, kurum. Bağışlarla vesaire dönüyor. Yani tavsiye ederim. Bütün platformlarda neredeyse varlar.
Öyle. Ya ben mesela şey oldum abi. Hani bu işte YTDLP projesini, işte o da açık kaynak bir proje, GitHub'da linklerini koyarım. Hani bunu bulup download ettikten sonra şöyle bir duraksadım, ben bunu ne yapacağım diye. Bunu nasıl iPhone'a atacağım diye hakikaten duraksadım. Hani iPhone'u kabloyla bağladım. Orada çünkü işte atıyorum filmleri sync etme vesaire olayı var. Abi yapamıyorsun. Orada hakikaten şey yapman gerekiyor. Almış, M4 satın
ve
almış
formatı falan olacak.
Aynen, satın almış olman. Satın almış olman gerekiyor.
Saçmalık mesela. Yani Apple'ın işte.
O yüzden hani şeyi görünce onu çok pratik hale getirmişler. Hani VLC Player'da direkt ayarlarından açıyorsun, sana bir tane işte aynı ağa bağlıysan hop sürükle bırak yaparak Safari'den vesaire o IP'yi açıyorsun, atabiliyorsun. Çok hoşuma gitti. Onu da böyle bilmiyorum. Belki bilmeyenler vardır. Gerçi bizimkiler muhtemelen çok daha torrent edindiklerinden biliyor olabilir de. Hani ben bilmiyordum. VLC'yi bırakalı çok uzun zaman olmuştu. Bunu da böyle bir deneyimlemiş oldum. Onu da kısaca değineyim istedim.
Güzel. Diğer konuya mı geçelim? Yoksa ben de haftamdan diyeceğim. 10 küsür gün oldu biz görüşmeyeli.
Bayağı bir... Aynen. Konuyu o konuya geçmeden önce bence sen de biraz haftandan bahset. Nasıl
tabii
geçtin?
Hemen
10 günde neler yaptın?
Kısa kısa bahsedeyim. Bizim yazlığın orada Adatepe Köyü diye bir köy varmış. Oraya gittim. Gittik ailecek. Böyle ünlü insanların falan ev aldığı bir yermiş orası.
Oo.
Hakikaten çok böyle kaliteli, işçiliği iyi taş evler vesaire var ve çok sakin bir köy. Meydanı biraz kalabalık da, böyle çok böyle turist, yerli turist, yabancı turist geliyor. Ama böyle işte orada bir Refika Kafe diye bir şey varmış. Buradan söylemiş olalım. Belki o tarafa yol düşen varsa şey yapabilirler. Bir otelin kafesi aslında. Yürürken bir noktadan sonra tabelalar kayboldu abi. Refika Kafe tabelaları böyle gizli saklı bir yer gibi. Bir yerlere şey yapmışlar yani yukarıda. Gittik, biraz tuzlu bir mekan. Yani benim herhalde hayatımda gittiğim en tuzlu mekan olabilir. Çok tuzlu mekanlara gitmediğim için bu arada. Yani. Yoksa birçoğunuza belki normal geliyor olabilir de. Ama abi aşırı sessiz ve böyle şey kaliteli bir yer yani. Şeyi anladım yani, zenginler niye bir lahmacunu 50 lira veriyor. Böyle yani yemek... Olarak da o gün işte bahçede ne çıkarsa onlardan falan yapıyorlar yani. Kendi bahçeleri var, bostanları var. Oradan ne çıkarsa onunla yemek yapıyorlar. Her gün şey A4 kağıtla basıp menüyü öyle şey klipli klipse koyup işte borda. Öyle şey yapıyorlar, öyle hazır bir menüsü yok yani. Her gün değişiyor menü. O mesela çok hoşuma gitti. Bir de köyün ismini unuttum ama böyle Assos yolunda bir köy var yine tepede. Böyle hakikaten Kaliforniya'daki o milyon dolarlık malikaneler gibi evler vardı köyde ama normal köyün içi bildiğin köy yani. Orada da avlu bir rakam var arkasından, tam hatırlayamadım ama orada bir adam kahveci açmış köyün içinde. Böyle deniz manzaralı falan. Baya şey Third Wave Coffee mağazası yani. İşte brownie çıkıyor, işte cheesecake'i var vesaire. Hepsi güzeldi her şey. Böyle değişik mekanlar gezdik şeyde. Çanakkale, Balıkesir arası işte. Edremit, Küçükkuyu arası. O taraflarda gezmiş olduk. Onun dışında dün Gamescom vardı. Gamescom açılış etkinliği vardı daha doğrusu. Almanya'da bir oyun fuarı. Aslında sen gidebilirsin ha. Köln'de yapılıyor. Onun açılış gecesi vardı. Orada bir sürü oyun tanıttılar. Açıkçası artık oyunlar ilgimizi mi çekmiyor? Yani ben aslında ilgimi çekiyor oyunlar ama oyun tanıtımları artık o kadar şey ki hepsi birbirinin aynısı yani. Böyle epik sahneler falan koymaya çalışıyorlar falan. Oyundan hiçbir şey göstermiyorlar. Oyundan zaten yarısından çoğu sci-fi, uzayda geçiyor hepsi. Uzayda keşif, uzayda bilmem ne. Bu indie oyunlar çok tutunca uzayda korku, uzayda bir macera falan gibi. Çok fazla uzaylı oyun vardı. Age of Empires 4'e Osmanlı geliyor. Onu duyurdular. O mutlu etti yani. Age of Empires 4'ü oynayamasam da olur da bir gün oynarsam diye. Osmanlı'nın olması güzel oldu. Yokmuş çünkü bizden. Yani bir faction yokmuş içeride. Öyle bir de işte Dune'un oyununu duyurdular, MMO. MMO deyince tabii biraz şey oluyor hani. World of Warcraft falan gibi ama daha farklı MMO'lar da var. O tarz bir şey yaparlarsa güzel olabilir. Dune evreninde böyle daha Sea of Thieves gibi yani bir serverda 100 kişinin olduğu, her servera girdiğinde başka insanların geldiği bir daha küçük çaplı bir MMO olursa arkadaşlarına falan beraber oynayabildiğin güzel olabilir. Bilmiyorum nasıl bir şey yapacaklar. Tecrübeli bir firma yapıyor zaten. Böyle onun dışında bir de Pinokyo'nun bir oyunu vardı. Lies of P diye. O da ilgimi çekti. Game Pass'e geliyormuş. Gelince oynarız dedik. Bu şekilde onu da bir özetlemiş olayım. Onun dışında kitap olarak sen buna bir kitap tavsiye ettin. Daha sonra işte Hacker News'da bir tartışmanın üzerine görmüşsün. Neydi? Out of Our Minds mıydı? Öyle bir şeydi. Kafamızın dışı. İsmini şey yaparız, söyleriz. Daha çok dikkat dağınıklığı üzerine bir kitap, öyle özetleyebilirim. Hı hı. Dikkati toplama ve işte aslında bugün günümüz toplumunun, günümüz dünyasının bizim dikkatimize nasıl göz koyduğu ve şey olduğu, ama böyle popülist bir kitap değil. Hakikaten akademisyen birisi yazmış. Biraz da aslında ağır da bir dili var açıkçası kitabı. Ben biraz okudum. Daha tamamlayınca daha detaylı şey yaparım. Anlatırım ama işte dikkati toplamanın ne kadar önemli olduğunu anlatama, böyle pür dikkat gibi bir kitap demişti. Pür dikkat daha popülist bir kitap hani. Herkesin okuyup anlayabileceği bir kitap. Bu adam birazcık daha için felsefesinde ve işte bu yaklaşımda vesaire. Yani şey demiyor yani işte şirketler kötüdür. İşte big data berbattır, işte Facebook lanet olsun falan demiyor. Adam diyor ki mesela şirketler de istedikleri kadar data toplasınlar diyor. Ama diyor beni diyor hedeflememe hakkı bende olmalı diyor yani. Ben beni hedeflemeyin diyebilmeliyim diyor. Toplasın diyor datayı. Ama diyor benim gözüme sokmasın. Datanın sonucunda bana bir reklam çıkartmasın ya da benim dikkatimi çalmaya çalışmasın. Ne yapıyorsa yapsın datayla. Benim öyle bir hakkım olmalı falan gibi mesela böyle değişik yaklaşımları var. Farklı işte filozoflardan falan da örnek veriyor. Modern çağ filozoflarından vesaire. Farklı yaklaşımlar anlatıyor. Güzel bir kitap. Benim bayağı kafamı açıyor şu an. Daha başında olduğum için çok detaylı konuşmuyorum ama sen de okursan bir detaylı şey yaparız. Analiz yaparız. Onun dışında böyle geçti yani. Daha oynadım, oyunlar falan var ama çok bahsetmeyeceğim. Zaten hı hı. 38 dakika oldu bile.
Ya o, aynen. Biz 10 gün konuşmayınca böyle işte bir konuşacak bir sürü şey birikiyor. Sen şimdi birkaç şeyden bahsedince benim aklıma geldi. Dedin ya işte çıkartıyorlar, menü veriyorlar her gün bahsettiğim mekan. Abi ben yani böyle bir davranış açıkçası beklerdim Antep'te de. Antep'te bütün mekanlar, bilmiyorum artık şeyden dolayı mı, hani yasal bir şey midir ya da işte korona önlemi midir bilmiyorum. Bütün mekanlar ya da artık maliyetleri düşürmek için mi? Herkes abi QR kodu geçmiş. Mekana gidiyorsun, menü istiyorsun, menü yok diyor. Şey yapıyor seni, QR kodla scan ediyorsun, sana bir menü açıyor. O da rezalet zaten. Ya abi şeyi anlarım değil mi? Yani bak çok basit bir şey. Kağıda mesela şeyi basarsın değil mi? Orada olur, eline tutar bakarsın vesaire. Tamam, dijitale geçmek istiyorsun. Dijitalin artısı nedir? Hani kağıt, bir kağıtsa mesela hani dijitalde sınırsız olanakların var. Atıyorum sen oraya bir yemeğin fotoğrafını koy. Ondan sonra içinde neler var, nasıl yapılmış, hani bunları anlat. Atıyorum alerjen uyarılarıdır vesaire filan, hepsini koy.
Pandemiden dolayı yaptılar abi onu. Millet dokunuyor ya menülere. Hijyenden dolayı başladı o iş. Ama sonra kolayına gelmiş olabilir tabii restoranlar.
Abi yani hangi mekana gitsen menüsü yok ya. Annenle babamın oturmuşum mekanda, bir şey yiyeceksin. Hani ne yiyeceksin, menü yok. O zaman garson direkt aklından sayıyor abi. Şu var, bu var. O an aklına ne gelirse ya da artık hangisinin fiyatı yoksa her an, çoksa böyle iş yapıyorlar. Yani ben inanılmaz saçma buldum açıkçası. Yani çok zor bir şey değil abi. Hani menüler zaten nasıl diyeyim, böyle kapalı, deri meri ya da işte plastikle kaplı falan oluyor. Yani her şeyi verdikten sonra alırsın, dezenfekte edersin. Bitti yani.
O ürünler de bu arada yani QR siteleri de data topluyorlar. Bir de o da ayrı mesele.
Ha.
80 tane abi, cookie vardır o sayfalarda.
Abi yani ben inanılmaz şaşırdım. Yani mekana gidiyorsun, maksimum 3 tane 4 tane yemek duyuyorsun hani. Ne yiyebileceğin konusunda. Kimse sana böyle bir menü çıkartıp vermiyor. Bazı yerlerde vardı açıkçası. Ama işte yani abi tamam okey. Ona da kabulüm. Hani QR'la yapacaksan yap. Ama yani bana olabildiğince bilgi ver menü hakkında. Yani ne var? İşte yemeğin bir fotoğrafını koy. Ne bileyim videosunu çek, bir şeyini yap. Hani bir sürü imkan bedava yani dijital içerik. Sen kağıt basmıyorsun. O da ayrı bir mevzu zaten. Onu da duydum böyle artık. Gazeteler falan böyle şey diyormuş. Okuduktan sonra getirin gazeteyi falan diyorlarmış. Kağıtlar çok pahalı olduğundan dolayı tekrardan geri topluyorlarmış sattıkları gazeteleri. O da ayrı bir mevzu yani. Ona da değineyim dedim.
Evet. Türkiye'deki gazetelerin %99'u çöp olduğu için hiç basmasalar abi, daha iyi yani.
Ya şey garip geliyor. Hani biz genelde ne esnaf sofra olarak kullanır. Evde şey olarak kullanırsın. Camı silmek için kullanırsın. Gazeteyi falan böyle.
Mürekkebi parlatıyordu. Yani. Abi yani mesela meşhur gazeteler, popüler gazetelere bakıyorsun. Aynı herif abi 20 yıldır her konu hakkında her gün yazı yazıyor. Bir insan her konu hakkında her gün yazı yazamaz ya. Vay. O yüzden abi, de sallıyor işkembeden. Bilmem neyi seyrettim beğenmedim. Onun oyunculuğu bok gibi. O Cumhurbaşkanı bunu demiş. Bilmem ne şöyle yapmış. Herif bir köşede bütün konuları değiniyor. Bir ara şey vardı. Haydar Baş diye bir adam vardı. Bunun Meltem TV diye kanalı vardı. Adamın kendi kanalı olduğu için. Ekonomi programı yorumcu Haydar Baş. Spor programı. Adam her programda yorum yapıyordu. Onun gibi yani her konuda nasıl abi tamam donanımlı olabilirsiniz de yani o kadar da değil yani. Bu arada yazılan şeyler hakikaten bomboş şeyler. Bakıyorsun hep magazin zaten yani.
Ya şeyde
magazin işini zaten bitirmemiz lazım. Bu ben bu magazin şeyini anlamıyorum yani. Ya insanın vaktini boşa çalan, iğrenç, saçma sapan bir şey yani. Bilmem kimin sosyetenin şeyi bilmem ne kombini giymiş davette falan filan. Buna böyle çeyrek sayfa ayırıyorlar abi. Bu ne?
Abi satıyor. Ona meraklısı var. Yani bakıyor işte Kim Kardashian ne giyiyor yeni olarak gibi.
Ha bir de bizim sosyete de şey yani kadın gerdirmekten dudakları yırtılacak yani artık. Sürekli botoks botoks. Hani böyle çok hani Kim Kardashian'ın falan yine bir albinisi var yani. bizim sosyete hakikaten şey yani. Böyle güneşte kötü yanmış tipler yani.
Doğrudur. Ya bir de sen kitaplarına...
Dava yiyeceğiz şimdi sosyeteden. İsim vermedim Allah.
Bundan sonra şey yapmasınlar abi seni de kamerayla takip etmesinler. Seyfettin bu sefer şu kahveyi içmedi. Yeni bir kahve mekanında falan diye böyle. Aynen.
Allah korusun ya. Ünlü olmaktan çok korkuyorum gerçekten.
Ya şeyde Dönüş Uçağı'nda da ben de bir kitap okudum. Drive diye bahsettim mi daha önceki bölümde hatırlamıyorum.
Hep bestsellerlerde görüyorum o kitabı ben.
Hakikaten abi bestseller hani zaten üstünde de yazıyor New York Times bestseller diye.
Yazmazsa olmaz.
Çok hoş bir kitap abi. İnsanın nasıl motive olduğunu anlatıyor. Motivasyonun kaynağını işte insanları nasıl motive edersin? İşte böyle Fatih Terim tarzı hani gaza getirmekten ziyade uzun dönemli motivasyondan bahsediyor. Orada mesela şu örneği veriyordu işte genelde böyle çocuklara falan filan da derler işte parayla motivasyon işte sen şunu yaparsan işte çöpü dışarı çıkartırsan işte sen sana 5 lira veririm gibisinden böyle hani ödül if this then that şeklinde bir ödül mekanizması kurarak insanları motive etmekten bahsediyordu. Ve orada mesela şey diyordu bu sadece işte kısa dönemli çalışır bir süre sonra. Ya senin o parayı arttırman gerekir ya da işte o para artık şey gelmez, motive edici gelmez o kişi için vesaire. Ya da işte orada yapılan bilimsel testlerden bahsediyordu. İşte bir grup var, onlara eğer şu problemi çözerseniz başlangıçta diyor ki size şu kadar para vereceğiz diyor. Başka bir gruba da şey diyor mesela, hiçbir şey söylemiyor para verip verileceğini falan. Orada mesela çözüm şeylerini karşılaştırıyorlar. Para verilmeyen grup daha başarılı bir şekilde çözüyor para verilen gruba kıyasla. Çünkü hani onlar parayla motive olmuş oluyor ama o diğerleri sadece işte problemi çözmeye odaklanmış oluyorlar. Burada işte kitapta bunlardan bahsediyor. İşte çalışanlarınızı nasıl işte uzun dönemli motive ederseniz bundan bahsediyor. Orada mesela çok garibime gitti çünkü hemen bunu okuduktan sonra kitabın şeyine baktım böyle kaç yılında yazılmıştı. 2009 yılında bir tabir kullanıyordu. Kendi kendini kendi çalışma hayatını kontrol eden gibisinden bir tabirdi unuttum şimdi de. Kabaca şeyi anlatıyordu. Kendi zamanını işte çalışma zamanını kontrol eden işte kabaca bu işte remote çalışmayı işte evden çalışmayı vesaire anlatıyordu. Ama işte 2009 yılında anlatıyor bunu. Orada bir tane işte gene örnek vermiş şirketin bir tanesinde. Çalışanlarını tamamen özgün bırakmışlar. Hani çalışanları zamanını almaktan ziyade çalışanlara iş vermişler. İşte sen her gün 8 saat çalış demektense sen bugün şu işi yap demişler. Orada mesela işte bunun sayesinde çalışanların daha motivasyonu yükselmiş. daha uzun süre şirkette kalmışlar vesaire. Aslında şu anda aslında denenen şeylerden bir tanesi bu işte remote çalışmayla ilgili. Çünkü orada artık kimse umursamıyor senin kaç saat çalıştığını vesaire. Önemli olan tek şey verilen işi yapıp yapmadığın. Hani bu da mesela işte motivasyonu arttıran noktalardan bir tanesiymiş. Orada böyle daha sonra da 4 madde sıralıyordu. Bunlardan bir tanesi mesela otonom olması işte. Hani hem çalışacağın saati belirleyebilme ve de işte nasıl yapacağını da kişiye bırakman gerekiyormuş. Orada da ondan bahsediyordu. Hani bu işi böyle böyle böyle yap demektense işte sadece böyle bir iş yapılması gerekiyor demek o kişiyi daha çok motive ediyormuş. Çünkü o kişi işte otonom hale geliyor. Kendisi karar veriyor işin nasıl yapılması gerektiğini vesaire. Çok hoşuma giden bir kitap oldu. Daha ben de böyle başlarını 100 sayfasını falan okudum kitabın. Hakikaten tavsiye ederim. Yani böyle motivasyon sorunu yaşayanlar, çünkü genelde soranlar oluyor bize işte iş yaşamında nasıl kendini motive ya da kitap okumaya kendini nasıl motive ediyorsun, şunu yapmaya nasıl motive ediyorsun diye. Orada baya baya böyle örnekleriyle ve bilimsel çalışmalarla destekleyen bir şekilde anlatmışlar. Kendini nasıl motive edersin, çalışanlarını nasıl motive edersin, işte çocuğunu nasıl motive edersin bir şeyleri yapmak konusunda vesaire. Öyle ödül sistemiyle değil de aslında daha uzun dönemli. Hani o çöp çıkarmayı uzun dönemli bir şekilde yapacak şekilde nasıl motive edersin. Onları anlatıyor. Çok hoşuma gitti. Sen okuduğun kitaptan bahsedince aklıma geldi. Ben de ona değineyim istedim.
Eyvallah, eyvallah. Valla benim okuduğumda gayet güzel. Tavsiye için teşekkür ederim yani. Silmarillion'a da devam ediyorum bu arada. Dizinin de son fragmanı çıkmış. Sağ olsunlar Amazon pop müzik koymuş arkasına fragmanın. O kadar orkestra, soundtrack falan yaptırıp sonra arkaya böyle popüler müzik koymak gerçekten tam Amazon'a yakışacak bir hareket. Tebrik ediyorum kendilerini. Gerçekten insanın içinde en ufak bir hype varsa bile onu da öldürdüler sağ olsunlar. Bu arada çok hani hakikaten kırmızı alarm diyebileceğim bir şey oldu o diziyle ilgili. Birkaç tane böyle video seyrettim. Bu dizide oynayan oyuncularla röportaj yapıyorlar yurt dışında. Nasıl bir dizi falan diye soruyorlar ve hani karşıdakilerin cevabı şey oluyor. Çok diverse ve işte çok farklı ırktan ve işte şeyden insanların olduğu, cast'ten olduğu bir dizi falan diyorlar. Yani Yüzüklerin Efendisi'nin dizi yapmışsın. Sana nasıl bir dizi diye sorduklarında önce şey dersin değil mi yani? Çok iyi bir fantastik kurgu hikayesi anlattık dersin. Onun içerisinde zaten bunlar onu destekleyici unsurlar olur yani. Ama sen sadece böyle bir cevap veriyorsun. O zaman dizinin yapılış amacı o zaman ne oluyor? İşte Amerika'nın şu anki politik zırvaları oluyor. Bu zırvaları göz önünde bulundurarak yapmış oluyorlar. Zaten Tolkien'in çok anlatmadığı yerde işte Numenor'un çöküşü falan filan onları anlatacaklar. Bilmiyorum yani çok bir beklentim yok. Seyredeceğim. Tabii ki yani Zaman Çarkı'nın da ikinci sezonu mesela seyredeceğim yani. Bakalım belki de toparlarlar bir ihtimal. Hiç ihtimal vermiyorum gerçi ama. Çok düşük bir ihtimal de olsa belki toparlayabilirler. Bakalım yani göreceğiz. Ama benim içimde hiçbir heyecan yok yani Yüzüklerin Efendisi'nin dizisine dahil. Ama Silmarillion'u okuyorum. Güzel yani. Lore vesairesi. Fena değil, hoş. Tabii daha modern ve daha güzel şeyler okudum bu arada. World Building ve Lore. Mesela Zaman Çarkı'nın World Building'i daha iyi Silmarillion'dan. Ama şimdi bunu dedim diye bana taş atabilirler. Gerçi taş atan olmuyor. Yorum görmüyoruz ki. Yorum yazmadıkları için pek.
Salla abi istediğini.
Ekşi sözlüğe yazıyorlar yorumlarını sağ olsunlar. Bir daha kendime co-founder demeyeceğim. Arkadaşın yorumu. Ben bunu iyi bir şey olarak söylemiyorum aslında, onu söyleyeyim yani. Hatta böyle modern bir beddua olabilir yani, inşallah co-founder olursun diye. Onu da söyleyeyim yani ek olarak. Çok övündüğüm ve şey yaptığım bir iş, bir şey değil. Ekşi sözlükte yorumlara cevap vermem normalde de hani başkalarının da dikkatini çektiyse o kadar söylemem. Onu övünmek için değil, tam tersine yani. Şikayet ettiğim için biraz söylüyorum.
Peki abi buradan biraz Apple konuşmaya geçelim. Beni çok şaşırtan bir şey oldu. Yani ben görünce dedim bu ne ya dedim hakikaten.
Ben hiç şaşırmadım ya.
Ciddi mi?
Yani zaten önceki bölümlerde de söylüyordum ya. Bu Tim Cook'un bu şey hırsı fena. Bu Apple'ı bitirir yani. Bu para açgözlülük. Açgözlülük biliyorsun Hristiyanlık'ta 7 büyük günahtan bir tanesi. açgözlülük firmayı bitirir yani bu yapılan şey. Bu arada neden bahsettiğimi söyleyelim de böyle lap diye konuya daldık. iPhone app'lerinin içerisinde böyle reklamlar. Ama yani Apple'ın kendi reklamları değil de Böyle bayağı işte sigorta firması reklamı falan gibi. Maps'in bir de neyin içinde? News'un içinde mi?
Apple News. Maps. Aynen, Apple News. Stocks bir de sanırım, yanlış hatırlamıyorum. Ama yani en barizi şeydi, News'tü. Yani mesela Maps'teki şimdi reklamı anlayabilirim. Mesela atıyorum orada yeni bir restoran açtın değil mi abi? Yani bunu nasıl duyurabilirsin? Artık el ilanı dağıtamıyorsun değil mi? Yani o tarz şeyler gitti. Mecburen diyorsun ki reklamı veriyorsun. Atıyorum ben orada burger diye aratıyorum. Vegan burger diye aratıyorum. Hani orada seni üst sıraya yerleştiriyor mesela. Hani bak bunu anlayabilirim. Bu çünkü nasıl diyeyim, doğal reklam değil mi? Yani hakikaten benim de isteyeceğim bir şey. Yani yeni bir mekan açılmış. O mekanı nasıl keşfedeceksin? Öteki türlü belki en yakındaki sana vegan burger restoranı gösterecek. Ya da en çok review'u olan vegan burger'ı gösterecek. Dolayısıyla hani o yeni mekanı keşfedilmeye ihtiyacı var. Bu anlaşılabilir bir şey. Ama yani mesela biz, Apple News'te sadece şeyde var yanlış hatırlamıyorsam. Amerika'da var.
Bir de para verdiğim bir servis olduğunun da altını kırmızı kalemle çizmek isterim.
Apple News abi hakikaten ayda 3 dolar mı 4 dolar mı ne bir para verdiğim bir servis. Orada işte New York Times'ın vesaire bu tarz büyük şeylerin yazılarını okuyabiliyorsun. Abonelik almadan. Çünkü hani bunlar da artık paywall'un arkasına koyuyorlar yazılarını. Gidip abi mesela chat diye yani böyle banner. Bildiğin yani hani 10 yıl öncesinin şeyi bayağı kocaman bir banner koymuşlar. Bütün kontenti aşağı etmiş falan böyle. Öyle bir reklam denemeye başlamışlar. Yani bu çok boktan bir şey yani. Açıkça söyleyeyim yani. iPhone'a sen para veriyorsun. iPhone alıyorsun. Ondan sonra gidip Apple News'a para veriyorsun. O hizmet alıyorsun. Bir de üzerine gidip çok dandik bir reklam görüyorsun. Banner görüyorsun vesaire. Yani atıyorum orada bile farklı bir sistem kursalar anlayabilirim yani. Ama gidip de yani normalde internetin o banner reklam sistemini alıp bayağı uygulamanın içerisine entegre etmek bana açıkçası çok çok saçma geldi. Yani dediğim gibi bak, Apple Maps'i anlarım hakikaten. Yani hem kullanıcısı açısından hem reklam veren açısından mantıklı bir şey. Öteki türlü hani sen de mesela işte co-founder'sın. İşleri çekmen gerekiyor abi. Yani hani bir yerlere kendini duyurman gerekiyor. Hakikaten biz hani bazen reklamları falan eleştiriyoruz ama doğru yapılırsa bir sıkıntısı yok. Çünkü hani öteki türlü yeni şirketler hiçbir şekilde yeni kullanıcı çekemez. Ama böyle bariz bir şekilde insanın suratına koyunca da haliyle ya bu ne ya diyorsun maalesef.
Yeni şirketler yeni müşteri çekebilirler. Reklam olmadan da çekebilirler. Çünkü en etkili reklam nedir? Word of mouth. İnsanların birbirine anlatması. Sen bir kitap okuyacağın zaman internette gördüğün reklam mı daha etkili oluyor yoksa arkadaşının tavsiyesi mi daha etkili oluyor? Çok net bir şekilde. Değil mi? Zevkine güvendiğin bir arkadaşının tavsiyesi. Ben ne bileyim işte evime şey çekecek olsam, kamera sistem çekecek olsam Fatih Arslan'a mesaj atarım değil mi? Abi sen ne kullanıyorsun? Neden memnun kaldın? Neden kalmadın? O yüzden o konuda çok katılmıyorum. Ama bu işin aslında bu kadar tepki çekmesinin bir background'u bir anlatalım. Şimdi Apple Steve Jobs zamanında bir iAd diye bir şey denedi. Hmm. O dönemde AdMob vardı. AdMob dediğimiz şey işte bu Google'ın AdSense'i gibi bir servisti ve uygulamanın içerisinde SDK'sı vardı ve onu kurduğu zaman bir işte bağımsız geliştirici rastgele reklam gösteriyordu ve işte reklam gösterme veya da tıklanma başına sana bir pay veriyordu. İşte bu sonra Google AdSense de yine aynı şekilde banner reklamları, işte interstitial dediğimiz full ekran alttan çıkan bir dönem çok lanetti yani. Benim yaptığım uygulamaları zorla koydurdular bu şeyleri, teknolojileri. Böyle bir şey vardı. Bir kere işin bu tarafı var. Apple da bu işe girmek istedi, denedi ama bu büyük aktörler karşısında başarılı olamadı. Daha sonra tabii ki reklam SDK'ları vesaire bu şekilde büyüdüler. Facebook'un kendi Ad SDK'sı var, Google'un var vesaire ve bunlar uygulamaların içerisinde kuruluyorlar. Daha sonra yavaş yavaş Apple Privacy adı altında, aslında işin can alıcı noktası bu, Privacy adı altında bunları yavaş yavaş bloklamaya, engellemeye, önlerini kesmeye başladı. Hatta ben bir bölümde çok iyi hatırlıyorum, farklı düşün bir bölümde. Privacy meselesi Apple'ın bir şeyi değil, özelliği değil, bir pazarlama kalemi aslında. Yani bununla aslında ürünlerini pazarlıyorlar. Ki reklam filmlerinden falan şimdi çıkan reklam filmlerinden bunu anlıyoruz. Yani bu bir pazarlama stratejisi aslında. Orada olay tam olarak privacy değilmiş. Bu reklamlardan da birazcık bunu şey yapıyoruz. Privacy önemsemiyorlar demiyorum yani. Yine privacy özellikleri en fazla olan platform hala daha iOS. Ama bu rakiplerin önünü kesip yavaş yavaş daha sonra kendi reklam şeyini çıkartmaya başlaması Ne demek anlamına geliyor? İşte öteki musluğu kesip kendisi oturacak musluğun başına. Kendi cebini dolduracak kafası. Bu izlenim oluşuyor en azından. Tabii bunu göreceğiz. Bu belki geri de tepebilir. Nasıl olur? Hı-hı. İnsanların tepkilerinden dolayı bundan vazgeçebilirler. Daha önceden Apple'ın böyle geri adım attığı oldu. Ama işte bu hem işte komisyon meselesi, App Store komisyonları meselesi. Bunu da daha önceden konuştuk. Hem işte bu üçüncü parti cookie'lerin işte ad identifier'ların dağıtılmaması ve daha sonradan kendi şeyini getirmesi. Yine aynı şekilde bunların App Store'da da biliyorsun bir reklam sistemi var. Önce biraz orada aslında reklam sistemi kurmayı orada öğrendiler, denediler. İşte bu Apple Search Ads dediğimiz bir yapısı var Apple'ın, ASA deniyor. Bunlar işte şey alıyor. Orada da mesela çok hatalar yaptılar. Çok problemli sistemler falan kurdular. Şimdi de işte böyle bir şey getirmeye başladılar. Ve gösterdikleri reklamlar da böyle bir Apple'ın guideline'ı falan yok yani. Bildiğin hakikaten çirkin çirkin görünen reklamlar gösterebiliyorsun. İşte bu tekrardan başa dönecek olursak bu bir aslında açgözlülük. Bu çok anlatmayacağım dedim ama benim okuduğum ve beğendiğim kitapta da yani adam ben bu kitabı yazmaya şeyde karar verdim. Markette post cihazına kartımı swipe ettikten sonra orada bir loading var ya orada reklam göstermiş post makinesi. Orada diyor bunun üzerine bir kitap yazmak aklıma geldi diyor. Çünkü yani o boşluğu bile değerlendirecek kadar açgözlü bir sektör var karşımızda diyor. Gerçekten de buna katılıyorum. Yani reklamcılık sektörü ben de bu arada ajanslarda çalışmış birisi olarak yaptığımız işlerin hepsi çöptü. Bunu söyleyeyim yani. Alayı çöptü. Zaten firmaların şey pazarlama bütçelerini bitirmek için yaptırdığı saçma sapan sosyal medya projeleriydi yani. Reklamcılık sektörü bugün dünyadan silinse dünya iyileşmeye başlar. O kadar da net konuşuyorum yani. Bugün reklamcılık diye bir şey olmasa yani bunu mesela daha önceden de yine başka bir bölümde söylemiştim. Victor Papanek'in Design for the Real World diye bir kitabı var. Endüstriyel tasarım kadar tehlikeli dünyaya zarar veren çok az meslek vardır. Reklamcılık bunlardan biridir diye başlıyor kitap. Hakikaten yani İnsanların ihtiyacı olmayan şeyleri satmak, insanların sürekli dikkatine talip olmak ve onları çok ucuz taktiklerle hakikaten böyle şey yani içgüdüsel kertenkele beyine hitap edecek şekilde tetikleyerek onları bağımlı hale getirme çabası var reklamcılık sektörünün. Ve şu an çok iyi işe yarıyor yani. Bugün biz mesela TikTok'u konuşuyoruz, Instagram'ı konuşuyoruz, sosyal platformları konuşuyoruz. Bunların neyini konuşuyoruz? Bunların aslında reklam ve pazarlama başarısını konuşuyoruz. Değil mi? Adam yani TikTok'a AI yazmış, kız orada dans ediyor. Kızın üzerine kazan hangi mağazadan olduğunu, fiyatını falan yazabiliyor yani. Bu bir reklam işidir yani. Bunu takdir edersen ya da etmezsin, ben etmem. Çünkü bu iyi bir şey değil yani, insanlar için iyi bir şey değil. Gerçekten ihtiyacımız olmadığı kadar çok fazla şey almaya itiliyoruz bu tarz şeylerden dolayı. Bu yüzden de reklam konusunda bence Apple'ın hiç ihtiyacı yok. Apple zaten çok karlı bir şirket. Çok iyi para kazanan bir şirket. Gereksiz açgözlülüğe gerek yok. Daha güzel ürünler tasarlamaya ayırsınlar vakitlerini, eforlarını. Bu Apple'ı hep kullanıcı nezdinde daha kötü gösterecek şeyler. Yani düşünsene sen yani stocks'a giriyorsun, doların yükselişine, inişine bakacaksın. Bir anda pat diye alakasız böyle marangoz reklamı falan çıkıyor. Düşünsene yani çok çok kötü bir şey yani. Bir de ben eminim Google kadar iyi hedefleme yapamayacak Apple. Hakikaten ama çok alakasız şeyler çıkacak yani. Çünkü o kadar data toplamıyor insanlar üzerinde. Bireysel targeting vesaire yapamıyor. Hakikaten böyle insanların sövdüğü ve hakikaten bu böyle Android'i eleştiriyoruz yani, bu tarz şeyler var aslında, bir malware Android diye ben tabir ediyorum en azından. O tarafa doğru, o izlenimi oluşturacak bir yöne doğru gider yani iOS. O yüzden bunu şey yapmak lazım. Bu Tim Cook'un sonunun da başlangıcı olabilir bu arada, onu da söyleyeyim yani. Bu çünkü şey, evet ben anlıyorum yani, hissedarlar daha fazla hisse fiyatları artsın ve daha fazla para kazanmak istiyorlar. Şey yapıyorum ama zaten Apple şu an yani aşırı zengin bir firma yani. Ve yanlış yönlere doğru büyümemesi gerekiyor diye düşünüyorum.
Hı hı. Ya özellikle zaten bu ATT'yi çıkardıklarından sonra Facebook'un hani gelirleri çok düştü. O gelirlerin büyük kısmı Apple'a gitmiş. Çünkü reklam verenler artık şeyden, Apple'ın kendi reklam sisteminin hani uygulama açısından, hani uygulama reklamı veren, kendi uygulamasını ön plana çıkarmak isteyen şirketler Apple'ın reklam sistemini kullanmışlar ve Apple orada inanılmaz bir yükseliş görmüş. Muhtemelen hani bu yükselişi görünce de Tim Cook abimiz demiştir hani bunu biraz daha araştırın, neler yapabiliriz burada falan gibisinden bir brief vermiştir. Çünkü biliyorsun reklam sektöründe kar marjı inanılmaz yüksek. Bir tek sistemi kuruyorsun. Yani ondan sonra zaten paso para sayıyorsun. Dediğin gibi senin o şirketlerin büyük olması nedeniyle o şirketleri konuşuyor olma nedenimiz de o. Ama şeye ben açıkçası katılmıyorum biraz. Sen dedin ya ağızdan ağza. Okey, o da hani en iyi yöntem kesinlikle odur. Özellikle iyi ürün geliştiriyorsan. Ama yavaş bir yöntem ne yazık ki. Yani oradaki insanların seni tavsiye etme sistemiyle şeyler. Ama bazı şirketler takdir edersin ki çabuk büyümeleri gerekiyor. İşte çünkü hani yatırdıkları yatırım ya da ayakta kalabilmeleri için vesaire. Ama ben şeyden de bahsedeceğim. Sen bu reklam sektöründen bahsettin. Ben bugün Flu TV'de bir tane video seyrettim. Orada böyle Aydaki Adam diye bir program var. Hı-hı. Genelde böyle röportaj benzeri bir şey oluyor. Orada Hı-hı. mesela bir tane kreatif direktör vardı. Bu reklam sektöründe. Senin de muhtemelen Türkiye'den bildiğin reklam ajanslarının, dijital ajansların ya da çalışmış birisi vardı. Orada mesela işte Coca-Cola'dan bahsediyordu. Coca-Cola'nın nasıl iş yaptığını. Mesela işte şey diyordu. Ben de sana sorayım hadi. Coca-Cola'nın en büyük rakibi kimdir Türkiye'de?
Türkiye'de Coca-Cola'nın en büyük rakibi.
Ya da nedir?
Sudur muhtemelen. Ne olabilir ki?
Ayranmış. İnsanlar genelde şey diyor işte Fanta'dır ya da işte Pepsi'dir falan.
Fanta onların ama hakikaten. Zaten.
Aynen. Orada da öyle dediler zaten. Hani ama genelde insanların aklına Pepsi geliyor ama işte ayranmış işte. Orada evet. Mesela şeyden bahsediyor işte. O Coca-Cola'da belli araştırmayı yapan işte kullanıcıları ya da işte alıcıları tüketicileri gruplandıran kısımlar. Mesela şeyi bile hedefliyorlarmış. Hamileleri bile hedefliyorlarmış. Çünkü işte hamileler belli bir süre sonra Coca-Cola içemiyormuş asit evet. şeyinden dolayı.
Kafeinden dolayı.
Ha, onun nasıl mesela şey yaparız, nasıl satarız falan böyle. Hani o derece iğrenç bir sektör hakikaten yani hani. Çocuklar işte nasıl hedefleriz? İşte ufak Coca-Cola'yı çıkartmışlar. Çünkü işte iki tane ayran içmezsen, çünkü ayran fiyatı daha ucuz koladan. İki tane ayran içmezsen o küçük kolayı alabiliyormuşsun gibisinden. Hani böyle ufak ufak detayları görüp sana şeyler satmak için çok uğraşıyorlar. Bunu hakikaten ben de sevmiyorum. Yani ihtiyacın olmayan sana bir şeyi satmaya uğraşanlar hakikaten benim de ilgimi çekmiyor. Nefret ediyorum hatta. Ama bir yandan da hakikaten böyle nasıl diyeyim iyi bir ürün üreten markalar oluyor ve bunlar daha sonra yok olup gidiyor çünkü satmadığından dolayı. Onların da bu tarz işte reklamlara ihtiyacı var ama işte bu reklamları da gidip stok uygulamasına değil de hakikaten ilgili bir yerde göstermen gerekiyor. Bakalım yani dediğin gibi Apple'da ters teper çok şey oldu. Bu da muhtemelen ters teper gibime geliyor çünkü çatışıyor. Yani hem para verdiğin bir cihaz bir de özellikle yani Android'de anlıyorsun yani sürekli Google sana bir yerlerden reklam gösteriyor falan filan ama yani Apple'ı alma nedenin yani iPhone'u alma nedenin senin aslında o temiz arayüze sahip olman. Bakalım nasıl olacak?
Evet yani Coca-Cola'nın tabii ki de reklama ihtiyacı var. Çünkü çok gereksiz bir şey. Yani bir şekilde bu teknikler olmasa zaten kimsenin tercih edeceği yani hatta baştan denemeyeceği bile bir şey yani. Çünkü baktığın zaman meyan köküyle yapılmış bir şerbetin soğutulması ve asitlendirilmesiyle yapılan bir şey. Biraz basitleştirdim ama. Bu kitaptaki yazarın da zaten şikayeti yani bir insan reklam görmeden yaşamayı tercih edemiyor diyor adam.
Hmm.
İşte o post makinesi örneğini o yüzden veriyor. Şimdi Kore'de mesela şey varmış. Sabah işe giden insanlara otobüste Dunkin Donuts kokusu ve kahve kokusu arkasından. Kahve şey koku kartuşu koymuşlar abi otobüslere. Ve bu yetmiyormuş abi. Otobüs şoförü duraklarda arkaya dönüp Dunkin Donuts'ta bir alana bir bedava diye bağırıyormuş abi otobüste tamam mı? Şimdi düşünsene hiç donat sevmeyen ya donatla alakası olmayan bir insansın. İşe gitmek istiyorsun. Ve buna maruz kalıyorsun haberi. Burnuna koku veriyor yani düşün. Kaçabileceğin bir şey de değil. Bununla ilgili mesela şey de vardı. Yine galiba Kore'de bir Asya ülkesi olduğuna eminim ama Kore mi bilmiyorum. Mesela otobüse kart bastın paran yok. Reklamlı opsiyon var. Reklamlı opsiyon seçersen bir adam sen otobüsten inene kadar yanına oturuyor ve sana bir ürün anlatıyor. Yani reklamla ödüyorsun şeyini. Mesela yani paran yok mesela. İşte reklamlıyı seçtin. Oturuyorsun bir adam geliyor senin yanına. işte bilmem ne süpürgeleri mesela, süpürgenin özelliklerini falan anlatıyor böyle. 10 dakika, 15 dakika sen gidene kadar. İstanbul'da tabii 45 dakika falan, yani o belki çok mantıklı olmaz mesafeler ama. Hani bundan kaçabilirsin yani, paran varsa kaçarsın, o ayrı mesele de. Yani ben de, reklamcılık sektörü buraya doğru gitmiş. Bu arada Lyon ödülü almış o Dunkin Donuts reklamını yapan ajans. Abi dünya çapında bir reklam ödülü yani o.
Bence çok zekice yani. Çok kreatif bir şey. Yani bunu yarın öbürsü gün yaparlar. Bu var da 500 müydü neydi? Bir tane hat var ya İstanbul'da, en uzun
500'te.
Hat. 500'te. Ona mesela abi işte atıyorum simit kokusu, börek kokusu falan koyarsın. Bitti abi zaten.
Ama işte söylediğini nereden böyle alacaklar? Ha, tabii duraklarda i̇şte
aynen olması lazım. Ha, aynen abi. Her durağa da koyarsın bir tane şey. Otomat koyarsın. Dunkin Donuts otomatı koyarsın.
Abi bu bana çok iğrenç bir şey olarak geliyor. Bu, onu söyleyeyim yani. Bu böyle mantıklı, kreatif, mürettif diyorsun ama bu hakikaten. Çünkü o an hakikaten aç gitmiş insanlar olabilir ve ona karşı koyamayabilir. Yani bu hakikaten zaaftan faydalanmak. Zaten problem tamam. Bu. Yani bizim sosyal medyayı da bu kadar eleştirmemiz. İşte pay to win oyunları da bu kadar eleştirmemiz. Lootbox sistemini de eleştirmemizin sebebi bu. İnsan psikolojisinin zaaflarından faydalanıp gerçekten insanlara hayvan muamelesi yaparak bir şeyler elde etmeye çalışmaları. Yoksa senin eline çok iyi bir ürün vardır. Eski mesela dergi reklamları Türkiye'deki bilmem ne mercimekleri işte. Çok mutsuzdum ama işte eşim bana bilmem ne mercimeği aldı. O gün bugündür artık çok mutluyum falan diye mesela öyle yazılı. Tamam okey, yani metin çok saçma ama en azından öyle bir mercimeğin varlığını biliyorsun. Yani gider denersin, beğenirsen kullanmaya devam edersin, beğenmezsen şey yapmazsın. Ya bir kere zaten ürün çok önemli yani. Ürünün zaten iyi olmak zorunda büyümek istiyorsan. Ama işte ürünü iyi olmayıp da reklamla büyümeye çalışan firmaların özellikle sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu teknikleri uygulayan firmalardan bahsediyorum.
Ya ben açıkçası biraz belki ilerleyen zamanlarında nasıl diyeyim, böyle sistemler, reklam sistemleri ortaya çıkacakmış gibi geliyor. Şöyle, sen mesela abi atıyorum senin şu an belli bir ihtiyaçların var. Belki aklında 10 tane ürün vardır ilerleyen zamanlarda almak istediğin, işte çocuğun büyüyor belki ondan dolayıdır. Kişisel hayatında bir şeyler değişiyor ondan dolayıdır. Belki böyle bir sistem olacak. Hani o sisteme gidip diyeceksin ki ya bak ben böyle bir insanım, gelirim bu kadar. Ben şu şu şu şu kategorilerde ürünler almak istiyorum. Bana bununla ilgili tavsiyeler ver gibisinden bir sistem ortaya çıkacak diye tahmin ediyorum. Ona göre senin bütçen neyse ona göre sana direkt hani reklam olmayacak. Hani reklam diye kategorilendirebilir miyiz onu bilmiyorum artık da. Sana ürün tavsiyesi gösterecek. Ve hani bunu belki hani şey olarak yapacak muhtemelen, en çok parayı kim veriyorsa gene işte ihale usulü reklamları gösterecek. Ama en azından abi sen istediğin şeyi göreceksin. Yani seni hani nasıl diyeyim, sen belki bir an böyle çocuk beze bakmaya başladın çünkü işte bir arkadaşın gösterdi. Ondan sonra sistem seni diyor ki ha bu herhalde çocuk sahibi. Bundan sonra sana her yerde çocuk beze reklamı gösterdi. Hani çok saçma. Onun yerine hani sen diyeceksin ya bak ben şu şu şu şu tarz reklamlara açığım. İşte ben atıyorum tıraş makinesi alacağım. Bana bu konularda işte reklamlar gösterdi işte. Gerçi sen hani uğraşmazsın muhtemelen bununla da, gider aratırsın tıraş, en iyi tıraş makinesi nedir diye de. Hani biraz daha hani böyle olursa işte insanlar şey diyecek işte, atıyorum Google'ı kullanıyorsun değil mi? Karşılığında bir şey vermiyorsun. Biz sana hani böyle korkunç işte creepy reklam göstermek yerine sen bize önümüzdeki günlerde ne, önümüzdeki 3 ay ne almak alacağın şeyleri koy, ilgini çeken şeyleri koy, bize söyle. Biz hiç böyle senin datanı toplamakla, seni şurada burada takip etmekle, her yere cookie koymakla falan uğraşmayalım. Sen ne istiyorsan ondan göstertelim sana gibisinden bir sistem muhtemelen ortaya çıkar diye tahmin ediyorum.
Yani bu durumda tabii bunun şeyi var yani. Şimdi mesela Amazon niye bu kadar büyük? Tabii ki müşteri hizmetleri vesairesi çok iyi. Ama bir yandan da review var Amazon'da. Her ürünün altında neredeyse birilerinin yorumunu görebiliyorsun. Adam diyor ki aldım ama 2 ay sonra kırıldı diyor mesela. Bir tane daha aldım ama 3 ay sonra kırıldı yorumu gördüğün zaman diyorsun ki tamam bu 3 aylık bir ürün maksimum. Bu senin için çok ciddi bilgi veren bir şey. O yüzden de mesela ben bir tıraş makinesi arıyorsam zaten yani Amazon'a girerim. Tıraş makinesi diye yazarım. Ondan sonra puanı yüksek olanların tek tek bakarım neyi iyiymiş neyi kötüymüş. Ve ona göre alırım. Yani bu çok şey değil yani, bana anlattığın şey çok tercih edilecek bir şey gibi değil. Çünkü buradaki amaç, şimdi para kazandıran şey reklam platformuna, Facebook'a, YouTube'a, Google'a vesaire para kazandıran şey senin reklamını olabildiğince fazla insana göstermek. Çünkü gösterinin başına para alıyor da klik başına para alıyor. Olabildiğince tıklanmak. O yüzden de bir sürü trik uyguluyor arkada. Hatta Google'un şeyi var. Hacı sen bana bırak. Sen parayı ver. Ben onun performansını kendim arttırırım diye. Performance Max diye bir reklam yapısı var Google'ın. Sen hakikaten böyle banner hazırlıyorsun. YouTube videosu hazırlıyorsun. Böyle bir sürü şey hazırlıyorsun. İçerik hazırlıyorsun. Veriyorsun. O biraz YouTube'da gösteriyor. Biraz Google'da gösteriyor. Biraz başka sitelerde de gösteriyor. Sonra bakıyor. Aa diyor bak bu sitelerde gösterdiğim zaman çok tıklanıyor diyor. Tamam diyor artık YouTube'da falan göstermeyeceğim. Bundan sonra bu sitelerde göstereceğim. Yani bir zaman veriyorsun tabii ona. Belli de bir para yakıyorsun o zaman geçene kadar. Oradan parayı alıyor. Yani bu tarz platformlar daha çok olabildiğince fazla insana göstermek için. Niye hı-hı. YouTube videonun başına, ortasına, sondan öncesine, soluna video koyuyor ve yani Circle CI videosu falan çıkıyor. Yani ben CI/CD şirketinde çalışan birisiyim yani. Benim Circle CI videosu görmeme gerek yok. Niye ama onu gösterecek işte. Ben yazılımcıya gösterdim diyor senin videonu. Konu bu şekilde çalışıyor. O yüzden insanların tercihiyle yürüyecek şeyler, insanların tercih etmeyeceği konularda reklam verenlerin işine gelmez. O yüzden de onun çok mantıklı olacağını düşünmüyorum açıkçası.
Bilmiyorum. Bana şey gibi geldi. Hani hobilerini girersin. Hobilerine ilgili şeyler sen. İşte kitaba ilgi duyuyorsun. Şu kategorilerde kitaplara ilgi duyuyorum. Öyle tavsiyeler vermezse sanki. Hani daha az kişiye gösterir ama işte bu click through rate dediğimiz olay var ya işte oy çok yüksek olur muhtemelen. Hani şimdi ortalaması ne kadar? %3 mü ne? Hani gösterim. %1.7 mi ne? Hatta çok bayağı düşük bir rakam. Ne kadar reklam gösterirsen işte onu sadece bir kişi mi ne alıyor gösterilen reklamdaki şeyi de. Ama öyle hani sadece fikir olarak şey
yaptım. Ya böyle diye. İnternetten birkaç defa arka arkaya yemek sipariş ediyorsun mesela 2 gün 3 gün arka arkaya. Sonra Instagram bir açıyorsun böyle kaşarlar dökülüyor her şeyin üstüne. reklam. Yani az benimle alakalı bir şeydi tabii ki ben bir şeylerin üzerine kaşar döküldüğünde sevmem yani. Böyle yani sistemler bu şekilde.
Aynen. Belki son olarak şeyden de konuşalım. Bizim çünkü önümüzdeki hafta bir konu kalmayı planlıyoruz. Apple etkinlik yapacağını duyurdu. 7 Eylül tarihinde. Çarşambaya geliyor sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam.
M2 Pro işlemcili bilgisayarlar duyururlarsa çok memnun olurum. Onun dışında iPhone'lardan hiçbir beklentim yok. Muhtemelen kameralar daha da büyüyüp artık telefonun yarısını kaplayacak. Ya da 4 kamera falan olabilir. Artık ne yapacaklar bilmiyorum. Böyle kamera arttıra gidiyorlar.
Ya ben şeyi gördüm, paylaşımı gördüm. Böyle yıldızların olduğu, gökyüzünün olduğu bir görsel davetiye paylaşmışlar.
Uzay fotoğrafçılığı falan geliyordur muhtemelen. Şey, yani o gelirse... Sabit koyuyorsun da Android'de var ya o şeyde Google'ın Pixel telefonlarında var o özellik. Tripodu aynen. Koyuyorsun 2 dakika boyunca çekiyor sonra sana böyle yıldızların fotoğrafını veriyor. Bir de animasyonu falan da veriyor öyle kayarken yıldızlar.
İşte ona ne diyorlar? Teleskopik kamera mı ne diyorlar yanlış bilmiyorsam.
O şey işte aslında çok düşük şeyde diyaframı çok kısıp ve uzun süre açıp karanlıkta olabildiğince detay toplamaya çalışıyor. O zaman da tabii telefon titrememesi gerekiyor. Belki onu iyileştiren işte machine learning'le falan kuvvetlendiren, daha kısa sürede çektiren falan bir şeyler yapmış olabilirler. Belki hiç uzayla alakası da yoktur bu arada. Lightning speed, işte uzay hızı, light speed falan gibi bir şey de tanıtabilirler yani çok hızlı. M1 Pro falan gibi. Valla bilmiyorum yani zaten iPhone'lar biliyorsun şu an 30 bin lira falan için yani çok da yani millet çocuğuna miras bırakıyor 30 bin lira bırakıyordu bundan birkaç sene önce. O yüzden de bilmiyorum çok artık iPhone'lar zor yani benim SE mesela pili eskidi muhtemelen pilini değiştireceğim yani gidip yeni bir tane almak yerine artık almak gittikçe zorlaşıyor iPhone'ları. O yüzden çok bir beklentim yok. Tabii bu AirPods belki bir şeyler duyururlar. Yani ben onları da çok kullanmadığım için. Çok Apple Watch da biliyorsunuz zaten üzerine bölüm yaptık. Çok alakam yok. O yüzden senin beklentilerin sanki daha önemli burada.
Ya işte ben o kamerada çünkü daha önce bu yanlış söylemeyeyim makro fotoğrafçılığa odaklandılar. Küçük objeleri daha iyi bir şekilde çekmene. Şimdi de muhtemelen onun tersini yaptılar. İşte çok uzaktaki hani çok yakındaki değil de çok uzaktaki şeyler işte belki yıldızlar, gezegenleri bilmiyorum ne kadar iyi çekebilir ama ona odaklanacaklarmış gibi. Teleskopik kamera belki yanlış söyledim. Teleskopik kamera şeyi böyle merceği böyle hakikaten açılıp kapanan onlara teleskopik kamera.
Tele yakın demektir. Wide geniş demektir yani lens şeyinde. İsimlendirmesinde tele lensler daha yakın gösterir objeler olduğunda. wide lenslerde olduğundan daha uzak gösterir. İşte ben balık hani şeyden, gözü falan en wide lens işte.
Teleskoptan falan şey yapmaya çalışıyordum.
Tele derler yani şeye. Hmm. Yakın çeken. Belki hakikaten böyle ayın falan böyle tabak gibi fotoğrafını çekebilen.
Ha. O mesela
dördüncü bir kamera olabilir. Evet.
İlginç olur. Çünkü artık hani senin dediğin gibi hani bu sadece Türkiye'de pahalanmıyor. Hakikaten iPhone'un fiyatı Amerika'da da pahalanıyor. Hani ilk çıkan iPhone'un fiyatına bakın. Bir de şimdiki iPhone'un en düşük modelinin fiyatına bakın.
Evet.
Haliyle biraz daha sanki pro kullanıcılara, çünkü orada daha çok fiyat, daha yüksek fiyata satabiliyorlar.
Hı-hı.
Hani böyle insanların fotoğraf makinesi almasından ziyade gidip işte iPhone alsınlar. Her şeyini iPhone'larla halletsin istiyor olabilirler. Yani genelde de zaten hani çok fazla bir dedikodu duymadım. İşte bazı özellikler, işte bu üstteki notch'ı küçültecekler, hiç umurumda değil açıkçası. Yani bilmiyorum, ondan çok şikayetçi olanlar oluyor da.
Ya yok etmeyeceksen istediğin kadar küçült yani.
Aynen.
Orada duracak.
Bir de always on display'den söz ediliyor. Apple Watch'larda var bu. İşte hani OLED display olduğundan dolayı sadece tek bir kere refresh atarak ekranı hem düşük pil tüketiyor hem de sürekli hiçbir sabit olarak şey yapabiliyor. Bunu da bilmiyorum ne tarz bir getirisi olur.
Ya bildirim geldiğinde ekranı yanıyor zaten. Oradan görüyorsun ne geldi ne gelmedi.
Aynen. Aynen.
Sürekli ekrana bakmaya gerekecek bir durum yok.
Hani saate falan bakarken bir anda sende de oluyor mu bilmiyorum. Ben bazen işte şuna bakayım diye telefonu elime alıp yarım saat boyunca başka bir şey yapıp telefonu elime bırakıp ya ben bu telefonu niye elime almıştım? Aa şunu yapacaktım aslında deyip tekrar telefonu elime aldığım oluyor. O yüzden hani böyle masada duruyorken atıyorum. O bakmak istediğin şeyi atıyorum, hava durumudur falan böyle. Ekranda always on olmasa. Belki o saçma sapan şekilde zamanını israf etmeni önleyebilirmiş gibi geliyor. Tabii ben hep iyi tarafından bakıyorum bu tarz özelliklerin de.
Tabii
kötüye de kullanılabilir.
Variable refresh rate olayı güzel bir olay yani telefonlarda ve saatte pro telefonlarda vardı zaten, iPhone 13 Pro'da vardı. 1 Hz'e kadar inebiliyor ekranın refresh hızı ve bu da sana pil ömrü konusunda çok ciddi bir performans şeyi kazandırıyor. Çok daha uzun dayanıyor pili. Yani öyle bir şey getirebilirler ama dediğim gibi yani inovasyon tarafında sensör ve kamera eklemek dışında ve daha iyi ekran yani işte boyutları değiştirmek falan dışında çok uzun zamandır büyük bir inovasyon yapamıyor Apple. Tabii telefonun üzerine de ne kadar yapabilir, belki başka bir kategori bir cihaz düşünebiliriz gibi bir şey söyleyebilirim ama tabii o kadar kafam ermiyor yani onu nasıl bir şey olur. Yani bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Çok böyle işte şey teknolojileri falan çıktı. Hani katlanabilir ekran vesaire ama onlarda yapılan telefonları gördük yani. Bir faydası yok açıkçası son kullanıcı. Aa çok faydalı falan diyenler kesin olacaktır. Hayır, ben hiç bir faydasını görmüyorum. Telefon sadece kalınlaşıyor yani. Küçülüyor ama kalınlaşıyor. Ve çok kırılgan oluyor ekranlar. Kırılgan oldukları için de bir tercih sebebi tercih olmaktan çıkıyor.
Bir de ben son olarak Apple Watch ile ilgili işte biz daha önce Aydan'la yaptığımız bölümde konuşmuştuk. Garmin saatleri vesaire işte sporcular çok daha fazla kullanıyor. Çünkü işte çok daha dayanıklı oluyor ve daha özel şeyler ölçebiliyor işte bu sporcuların ilgisini çekecek. O yüzden hani öyle bir dedikodu vardı. Apple Watch'un işte Apple Watch Pro isimli belki farklı bir modelinin çıkacağı ama işte ne bileyim titanyumdan mı? Gerçi titanyumda hala hazırda satıyorlar da daha böyle dayanıklı malzemeden işte düşmeye vesaire gibi şeylere karşı dayanıklı ve farklı şeyleri ölçecek bir cihaz düşünüyor dediler. Muhtemelen Apple Watch herhalde Pro olmayan tek Apple ürünü diyebiliriz sanırım. iPhone'un Pro'su var, iPad'in Pro'su var, MacBook'un Pro'su var. Bir tek Apple Watch'un Pro'su yok. AirPods'un bile Pro'su var. Ben çok memnunum AirPods Pro'suna. Onda da yenisi çıkabilir diyorlar. Onda da belki sıcaklık ölçer koyacaklarmış. Hani zaten hani sen kullandığını ölçersin ya bazı aletlerle vücudunun sıcaklığını. O öyle bir şey yapabilirler diyorlar. O da ilgi çekici aslında. Bilmekte yarar var yani bazı durumlarda. Çünkü o ne? Hastalık belirtisi genelde vücut sıcaklığının değişimi oluyor. Apple Watch'a da öyle bir şey getirilebilir diyorlar. Yani vücut sıcaklığını ölçen. Hani bu tarz aslında nasıl diyeyim daha iyi fotoğraf vesaire gibisinden şeylerden ziyade işte benim hayatıma doğrudan etki edecek işte vücudumla ilgili mesela bir şeyler söylemesi ya da işte hayatımın kalitesini yükseltecek şeylerin eklenmesi açıkçası benim daha çok hoşuma gider. Hani beni almaya daha çok itebilir Böyle tasarım değişikliği kameranın iyileşmesinden ziyade. Bakalım. Uzun zamandır direniyorum ben Apple Watch almaya da. Bu sefer alır mıyım almasını göreceğiz.
Keşke benim dediğimi yapsa. Apple Watch Lite gibi bir şey yapsa. Ekransız, sadece sensörlü. O zaman da Apple Watch satamaz tabii. Çok satacağı tamam. için. Fiyatı ucuz olacak çünkü. Tamam. Analog saat görünümlü. Bir de Apple TV'yi artık Türkiye'ye getirsinler, Apple TV Plus'ı. Yani bu artık çok büyük saçmalık. Bu şu an abi, çok fena yani.
Apple Pay de yok Türkiye'de. O da çok saçmalık. Ya Apple ben Pay'in, mesela Apple var Pay'in, sandım. Çalışıyor sandım. Havalimanında bu otomatlar oluyor ya, su alanı. Abi orada normalde kart şeyi ödeyebiliyorsun. Temassız. Evet. Zaten biz hangi mekana gitsek temassız kartla ödüyoruz. Şeyi denedim işte otomatta, Apple Pay ile ödeyeyim dedim. Tanımadı. Yani ödeyemedim. Çıkarttım, kartı basıp şey yapmak zorunda kaldım.
O cihazla alakalı olabilir ya.
Bilmiyorum, normal post makinesi belki çalışıyor. Öyle şeyler duydum ben.
Kafelerdeki post makinesi Apple Pay ile ödüyor insanlar.
Yani çok genelde. Saçma abi. Yani hani Apple Wallet'ın ortaya çıkış nedeni, bunu zaten hani bir yerlerde, Twitter'da mı nerede görmüştüm. Çıkış nedeni seni cüzdandan kurtarmak. Hani hem cüzdan hem telefon taşıma. Cüzdanda olan her şeyini biz telefona koyalım, Apple Wallet'a koyalım. Kimliğindir, ehliyetindir, parandır, aklına gelecek her şeyi biz Wallet'ına koyalım. Sen at cüzdanı gitsin, sadece telefonunu taşı. Çünkü hani telefon biraz daha güvenli aslında. Sen hani biri kartını çalıp senin yerine işlem yapabilir, temas ödemeyle vesaire, şifre girmeden, ama hani telefonunu çalsa bile birisi, şifreli olduğundan dolayı işlemi yapmak zor. Türkiye'de olmaması çok saçma. Zaten her yer geçmiş temassız ödemeye. Yani bir kere bile ben swipe yaptığımı hatırlamıyorum o bir haftalık sürede. Herkes sürekli temassız ödüyor. Abi getirin şu Apple Pay'i de. Herkes kart taşımak ziyade, zaten biliyorsun bizim millette 5-6 tane kredi kartı oluyor genelde. Cüzdanları, abimle cüzdanları karşılaştırıyoruz. Benimki böyle abi, kağıt gibi cüzdan. Bir tane kart var, bir tane kimlik var. Bir de işte sağlık sigortası kartı falan var. O kadar. Abimkinde abi bir sürü kredi kartı. Kocaman cüzdan şöyle. Yani hani masaya koyman gerekiyor sürekli. Hani arka cebinde koyup şey yapamıyorsun, taşıyamıyorsun falan. Yani bir Apple Pay getirseler mesela, anında insanların hayat kalitesi iyileşecek. Yani hani daha Apple ufak Pay'de, cüzdanlara geçerek.
Apple Pay'de şöyle olduğunu söylediler. Bizim bankalar çok yüksek komisyon istemiş ödemelerde. Apple'da o komisyonu vermek istememiş diye söyleniyor. Apple'a muhtemelen hiç para kalmayacaktı getirdiğinde. Vesaire vesaire. Yani bu şey de değil yani. Microsoft, Xbox ya da Amazon Prime gibi böyle amme hizmeti yapalım. Biri 30 TL, biri 8 TL'ye üyelik getiriyor vesaire. Öyle bir şey değil biliyorsun. Apple Arcade bile burada 5 doların şeyi, dolar karşılığı neyse öyleydi. Uzun 35 lira işte. Öyle bir fiyatı vardı. 7 liradan mı ne hesaplıyorlar, öyle başlamıştı. Şimdi kaç lira bilmiyorum gerçi. Böyle yani hani şey, kendi payından vazgeçmez Tim Cook. O yüzden de getirmemişlerdir. Buradaki bankalar anlaşamadıklarını duymuştuk yani.
Ama o biraz da bankaların açgözlülüğü ya bence. Yani Apple hani ekstra, belki bilmiyorum, kendisi komisyonunu bankalardan mı alıyor yoksa şeyden mi, direkt vizayla mı anlaşmıştır, oradan mı alıyor da, yani abi hani ben bir bankanın kullanıcısı olarak istediğim şey odur yani. Ben mesela hani bunu söylüyordum sürekli bu Almanya'ya ilk taşındığımda. Hamburger Sparkasse diye bir tane banka vardı, Haspa. Onu kullanıyordum. Onda mesela Apple Pay yoktu. Ben sürekli yazardım bunlara. Ya Apple Pay desteği getirin, Apple Pay desteği getirin vesaire diye. Daha sonra getirdiler mi? Ne yaptılar? Yani Almanya'da bir süre girmedi. Yani bu mesela senin banka olarak kullanıcını aslında hani önemli bir şeye getirecek bir şey. O yüzden hani bunları yapmamız, es geçmeleri bence çok saçma. Hani ben mesela olsam Türkiye'de sürekli yazarım ya. Niye Apple Pay'i getirmiyorsunuz? Niye Apple Pay'i getirmiyorsunuz diye. Belki şey de olabilir yani, iPhone kullanıcısı düşüktür. Gerçi Almanya'da da çok düşük ama her şeyde Apple Pay. İspanya'da mesela, Portekiz'de abi her şeyi Apple Pay ile ödüyorsun.
Gerçi evet, hiç yani
uğraşmıyorsun.
Direkt bankalara bağlı bir şey olsa bankalar şey yapardı. İlk Apple Pay'i getiren mesela, ilk ve tek falan diye.
Aynen. Ya bizim bankalar çünkü böyle şeylerle yarışıyorlardı işte. Evet. Touch ID'yi ilk getirmek için çok uğraşıyordu. Herkes bu reklamını yapıyordu ya. Hiç Touch ID bize gelsin diye. Aynen. Face ID'yi kullanabiliyor musun? Face ID'yi de kullanamıyorsun şimdi.
Face sanırım. ID de vardı. Onu da galiba kaldırdılar.
Abi o çok saçma ya. Yani neyse bir şey demeyeyim. Burada mesela ben hani bankacılık uygulaması Face ID ile açıyorsun. Yatırım işte broker uygulamasını Face ID ile açıyorsun. Aklına gelecek hani şifre gereken tüm uygulamaları Face ID ile açıyorsun abi yani. Hani o sistemden daha güvenli olduğunu mu düşünüyorlar? Yani ben onu anlayamıyorum. Parola girme.
Hiç bilmiyorum abi. BDDK'ya sormak lazım.
Onu da ben bir sonraki Gaziantep ziyaretimde gidip BDDK Gaziantep Şubesi'ne sorarak gerekli bilgiyi alıp burada paylaşırım diyeyim. Yavaştan bu bölümü kapatayım istersen.
Tamam.
Farklı Düşün'ün 67. bölümünde benim biraz Gaziantep maceramdan, ziyaretimden söz ettik. Daha sonra iPhone'daki reklamlar üzerine konuştuk ve son olarak da 7 Eylül tarihinde gerçekleşecek olan Apple etkinliğindeki beklentilerin üzerine kısaca sohbet ettik. Biz dinlemekten keyif alıyorsanız bizi Twitter'dan takip edebilirsiniz. Dilerseniz bize kahve ısmarlayabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Hoşça kalın.